Hayırlı günler sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün de yine inşallah birbirinden güzel sohbetler gerçekleştireceğiz. Sayın Akın Hocam ve Doktor Oktar Hocamla birlikte.
İnşallah.
Evet,
evet
genetikle
Oktar
başlayalım mı? İnşallah. Proteinlerin oluşumu, proteinlerin imalatı, DNA'nın yapısı, DNA'nın kopyalanması. Yani hakikaten aklın kavrama sınırlarının ötesinde birer mucize maşallah. Hocamız hep sık bahsediyor. Proteinler normalde işte amino asit dizileri. Bir tane amino asit dizisi yani Allah'ın dilemesiyle bir tanesi mesela bir enzim oluyor. DNA'yı fermuar gibi açıyor. Diğerinin dizisi biraz farklı. O da kopyalamaya başlıyor. Yani karşılıklı getiriyor harfleri, eşleştiriyor. Biraz değişiyor onun dizisi. Bambaşka bir şey oluyor. Mesela protein yürümeye başlıyor bu sefer. Adım atıp atarak böyle. Bidi bidi yürümeye başlıyor ve yük taşıyor. Başka biri yine amino asit dizisi biraz değişiyor. Bu sefer kas proteini oluyor. Kasılmaya başlıyor. Yani birbirinin üzerinde böyle kürek çeker gibi hareketler yaparak kasılma işlemini gerçekleştiriyor. Ya bu çok büyük bir mucize. Ya bu tabii Allah sebep olarak yaratmış. Yani amino asitlerin dizilimini Allah bize sebep olarak gösteriyor. Ama bu sonuçta bir alakası yok aslında. Yani bunu Allah Kur'an'da bize bildiriyor zaten. Şeytandan Allah'a sığınırım. Güneşi ve gölgeyi Allah kendisini yarattığını bildiriyor. Gölgeyi yaratmıştır diyor. Dileseydi onu durgun kılardı diyor Allah. Sonra diyor güneş ona delil kılmışızdır diyor. İnşallah. Yani aslında gölgenin sebebi güneş değil. Allah bunu bildiriyor. Allah öyle gösteriyor. Sebepler ve sonuçlar kaynıyor. Yani insan baktığında dünya hayatında. Mesela bir insanın olması için mutlaka bir anne baba gerekiyor. Çünkü mutlaka bir sperm ve yumurta hücresi gerekiyor.
Evet.
Ama sebep bu değil. Nitekim Allah Hazreti Adem'i yoktan yaratıyor. Hazreti İsa'yı babasız yaratıyor. Allah yoktan var edendir ama sebepler ve sonuçlar ilişkisi içinde yaratır Allah.
İnşallah.
Hücrede de bu şekilde. Yani proteinin dizilimi Allah ona bir görev veriyor onu yapıyor. Ondan sonra zahiren başka bir dizi olduğunda bambaşka bir görevi oluyor. Onun saydam bir protein haline geliyor. Mesela gözün merceğine görev alıyor. Ya da saç oluyor. Ama bunu amino asit dizilimi değildir buradaki sebebi. Allah'ın ona verdiği görevi yapar o. Nitekim proteinleri biz bir arada bıraktığımızda hiçbir şey yapmazlar. Hatta bir hücre düşünelim. Her şeyle tamam olsun. Ya en ufak bir eksiği yok. Mesela bir hücrede diyorlar ki bilim adamları her an 10 milyar protein vardır insan hücresinde. Yani insan herhangi bir hücresinde bulunan protein sayısı 10 milyardır diyorlar. Yani içerisi proteinden geçilmiyor hücrenin. Ama en ufak bir karmaşa yok. Bütün proteinleriyle, organelleriyle, DNA'sıyla bir hücrenin zarıyla var olduğunu varsayalım. Hiçbir şey olmaz, öyle durur. O proteinler bir arada olduğu için o görevleri yapmazlar. Allah emrettiği için yaparlar. Nitekim o hücrenin canlı hücresi olması gerekiyor. Yani o hücre canlı olmadığı zaman, ki Allah'ın hayat sıfatının tecellisidir bu, o organeller, o DNA, o proteinler hiçbir işe yaramaz. Ama Allah'ın ol demesiyle, Allah'ın hay sıfatının tecellisiyle muazzam bir akıl gösterirler. Allah'ın aklının tecellisiyle.
Allah'ın ilhamıyla bütün hareketlerini kusursuz gerçekleştirdiğini, nasıl bir çarpışmanın bir şeyin olmadığını görüyoruz. Hepsi olması gerektiği yerde, yapılması gerektiği ve aldığı emri yerine getirmekle mükellef inşallah değil mi hocam?
Evet.
Sizin de bahsettiğiniz gibi.
Şimdi mesela bir örnek görelim. Genetikten ki o kadar sayısız örneği var ki Allah'ın kusursuz sanatının, sonsuz sanatının, sonsuz aklının. Mesela bakın burada DNA'yı görüyoruz ekranda. DNA böyle çift sarmal haldedir. Yani çift zincirden oluşur. Arada nükleotitler arasında, harfler arasında bağlantılar vardır ve döne döne dönerek giden bir merdiven gibidir. Şimdi bunu kopyalayacağınız zaman ki DNA'nın toplam uzunluğu yaklaşık 2 metreyi bulur. Angstrom kalınlığındadır, milimetrenin milyonda biri kalınlığındadır ama toplam uzunluğu açtığınız zaman, ucu çeklediğiniz zaman 2 metreyi bulur. Bunun kopyalanması bir problem tabii. Neden problem? Şundan dolayı. Bakalım şimdi nasıl, neden oluyor? DNA bakın görüyorsunuz ortadan açan bir enzim var. Açıyor bu bağları ortadan kaldırıyor.
It acts like this rope.
Şimdi ama buradaki sorun, şimdi şöyle bir benzetme yapmışlar. Mesela bir telefon kordonu düşünebiliriz ya da bir birbiri üzerine sarılmış bakın burada iki tane lastik veya ip olduğunu varsayalım. Şimdi bunu açtığınız zaman siz bir sürü açarsınız ama ondan sonra kalan kısımda sıkışma olduğu için daha fazla açamazsınız. Bakın
apart,
gittikçe zorlaşır, gittikçe zorlaşır, gittikçe zorlaşır. Evet, gittikçe artıyor bu. Artarak devam ediyor. Daha sonra bu gücü azaltmak için kendi üzerine katlanmaya başlar. Daha fazla ayıramazsınız ama çok gergin olduğu için kendi üzerine katlanarak gerginliği azaltmaya çalışır. Peki şimdi DNA'da nasıl önüne geçiriyor bu problemi? Yani bir enzim onu açmaya başlıyor. Açtı açtı. Alt kalan kısmında sıkışma olacağı için çok kısa bir süre devam ettirebilir onu. DNA'yı kopyalamak imkansız olurdu. 2 metrelik DNA olduğunu varsayın. Böyle burada olduğu gibi. Bir süre açarsınız. Altta önünüze çıkan gerginlikten veya size olan dirençten dolayı daha fazla açamayacağı için enzimler kopyalama asla olmazdı, hayat olmazdı. Bakın Allah nasıl bir sistem yaratmış DNA'nın üzerinde. Bunun nasıl önüne geçiliyor gerçekten? Bu problem diyor, nasıl çözülür diyor. Şimdi insan düşünsün, nasıl çözülebilir böyle problem? Hakikaten fazla bir çözüm de aklına gelmiyor. Bakın Allah nasıl yaratmış. Evet, bu bir bakteri DNA'sı örnek olarak. Yine o da kendi üzerine sarılmış durumda. Halka şeklinde bulunuyor. Characterized in small circular DNAs. There are two methods of dealing with this problem in DNA. Evet, şimdi iki tane metot var. Bu problemin üzerinden gelmek için. And the other cuts both strands. Bir tane enzim var. Bakın Allah başka bir proteinin yine amino asit dizisini değiştirdi. Bambaşka bir işlem yapıyor. Yani amino asit diziliminden kaynaklandığı düşünülemez bunun. Allah'ın o görevi yüklemesiyle, ol demesiyle hareket ettiği çok açık. Yani diğer proteinlerden tek farkı o da amino asitten oluşuyor, o da amino asitten oluşuyor. Birininki sağa geçmiş, öbürününki sola geçmiş, yeri değişmiş. Bunun görevi bambaşka. Bakın nasıl görev yapıyor. Let's look at the first. Geliyor, DNA'yı kesiyor bakın şimdi, tek zinciri alıyor. Ve arka tarafta birleştiriyor. Bakın size açtı, bollaştırdı, kopyalama için izin çıktı ve gel burayı kopyala diyor. Dolayısıyla böyle biraz önce gördüğümüz gibi iki ipi açıp sonuna kadar açmaya gerek yok. Oraya özel enzimler geliyor. DNA'nın kopyalaması birçok noktada gerçekleşir. Bunu alıyor, bir tanesini kesiyor, arka tarafta birleştirdiği için bakın açılıyor böyle. Oradaki gerginlik ortadan kalkıyor. Bunun çok noktada yapıldığını düşünün. Gerginliği ortadan kaldıran bir sistem. Bir tane daha enzim var. O da topoizomeraz 2 deniyor ona da. Bakın o nasıl görev yapıyor. Şimdi bakın burada bunların hepsi birbiri üzerine dolanmış durumda. Helazon şeklinde. Ama bu helazonlar da DNA helazonları da birbiri üzerine tekrar geçmiş durumda. O zaman ne oluyor bakın. Topoizomeraz 2 bu bir tane DNA'nın tamamını kesiyor. Cuts both strands of a double-stranded DNA and passes another double strand. Arka tarafa geçiriyor. Böylece iki DNA zincirini birbirinden ayırıyor kopyalanabilmesi için. Through the break and then reseals the break. Arkada birleştiriyor bunu. So if a molecule mesela böyle üst üste çeşitli defalar birbirine sarılmış olan DNA zincirinde bu çok önemli. Her iki enzim de gerekiyor. O bir tanesi alıyor. Diğerini açtığı zaman bakın düz bir halka haline getiriyor. Maşallah. Onun üzerine DNA topoizomeraz 1 de gelip buradaki helazonları gevşetiyor. Nasıl gevşetiyor? Birini kesip arkasında birleştirerek. Şimdi hep birlikte düşünelim. Böyle bir enzimin varlığı bir mucize. Yani böyle bir fonksiyon görmesi hakikaten çok büyük bir mucize. Yani insanlarda şöyle bir ülfet oluyor. Mesela adam bilim adamı oluyor. Bu konuda uzman oluyor. Araştırmalar yapıyor. Bu gerçekle karşılaşıyor. Hakikaten bunun mucize olduğunu farkına varıyor. Çünkü siz mesela dünyanın en ünlü moleküler biyoloji ve genetik kitaplarını okuduğunuzda mesela Alberts diye bir kitap var. Dünyanın bir numaralı moleküler biyoloji kitabıdır. İçinde hep görürsünüz. Bu müthiş bir şey. Bu mucize. Bu çok şaşkınlık verici. Fakat paragrafın sonunda ya bu diyor böyle diyor tesadüfen olmuştu. Bilmem nereden evrimleşmiş diyor. Ya aslında o da inanmıyor kendi söylediğine. Çünkü bu şekilde bir sistemin olması bir kere çok büyük bir aklın olduğunu gösterir. Yani böyle bir sorun olabileceğini bilen bir akıl onu çözümüyle birlikte yaratmıştır. Bu sonradan olacak bir şey değil.
Hocam orada bir enzimin olması başlı başına bir mucize dediniz mesela. Peki yıllarca araştırıp bu araştırma yapıp ufacık bir şey bulan bilim adamlarının aksine. Şimdi bakalım bu enzimin herhangi bir aklı şuuru var mı? Nereden bilecek gelip keseceği noktada neyi keseceğini, neden keseceğini nereden bilecek değil mi?
Evet.
Yani bir de varlığının yanı sıra yaptığı işlevler çok büyük bir mucize. Orada sonsuz akıl sahibi Yüce Rabbimizin tecellisini görüyoruz inşallah.
Tabii. Ya mesela keser, birleştiremez. İki fonksiyonu birden yapıyor. Kesmek ayrı bir şeydir, birleştirmek apayrı bir şeydir. Bir de üstelik nerede birleştireceğini biliyor. Yani olduğu yerde keser, birleştirir. Hiçbir şey ifade etmez. Öyle yapmıyor. Kesiyor. Yani çok muazzam bir şuur var burada. Arka tarafa geçiriyor. Bakın döndürüyor, tur attırıyor. Arka tarafta birleştiriyor. Ya burada bir akıl var. Amaç DNA'nın kopyalanabilmesi için o gerginliğin ortadan kalkması.
Evet.
Şimdi mesela siz sorsak, çıksak, on binlerce adama sorsak ya bu mesela birbirine üzerine sarılmış iki tane lastik düşünelim. Çektiğin zaman sen bunu açamıyorsun. Herkes bilir bunu. Hakikaten bir süre sonra kalırsın ortada böyle. Bunu nasıl ortadan kaldırırsın dediğinde bir çözüm gelmez aklına. Ya öbür uçtaki adamı bırakması lazım ki o da birbirine... Ama öyle olmuyor. Zaten o DNA birbirine üzerine sarılı ve kimyasal bağlarla bağlı durumda. Yani öyle bırakması zaten o zaman hayat olmaz. DNA'ların iki zinciri birbirinden ayrıldı mı evet, parçalanır, dağılır. O hayat gerçekleşmez. Onun için bakın Allah enzimleri yaratmış. Bu enzimler zaten DNA'nın kendisinde kodlanmış olarak var. Yani DNA'da öyle bir akıl olması gerekiyor ki kendi kopyalanması için o helazon şeklindeki sarma, onun da çok büyük bir önemi var. Yani hepsi ayarlı zaten. Ortadan kaldırmak için iki tane enzim, biri alıp kesip öbür tarafta birleştiriyor. İşte bu gerçek bize. Sadece buna baktığı zaman insan iman eder. Demek ki sonsuz akıl sahibi bir varlık ama sonsuz akıl sahibi yaratmış. Bilim bize bunu gösterir. Bilimin amacı budur zaten inşallah. Biz zaten bilimsel delillere baktığımız zaman oradaki detaylardaki ihtişam, detaylardaki akıl, üstün akıl. Çünkü bu proteinlerde üstün bir akıl tecelli ediyor.
İnşallah.
Onu sen kalkıp da amino asitler öyle dizildiği için bunu yapıyor. Peki o zaman öbür amino asit diziliminde yürüyor protein. Ona ne diyeceksin? Değil mi? Hepsine bakın bir özel görev verilmiş. Allah'ın emriyle hareket ediyorlar. Hücrenin içindeki ihtişam işte inşallah bize.
Mesela DNA bile zaten başlı başına bir mucize değil mi? Yani ne kadar altın oranla, altın oranın var olduğunu görüyoruz. Mesela her şeyde olduğu gibi 1.618'lik altın oran ile mükemmel bir sistemde var edildiğini görüyoruz inşallah. Ki kaldı ki sadece burada değil proteinlerdeki o birinin taşıma görevi var. İşte birisi depoluyor, birisi inanılmaz böyle bir yardımlaşma var. Hani aklı şuuru olmayan enzimlerin, moleküllerin, protein yapılarının bunları yapabilmesi
evet.
Yani Allah'ın sonsuz aklını gösterir inşallah.
Şimdi bir ikiye alabilirsek doktor hocam. Geçenlerde yayınlanan bir program vardı. Onunla ilgili görüntülerden gösterelim. Bu sıralar şöyle bir şey oluyor. Ona dikkat etmesi gerekiyor kardeşlerimiz. Onunla ilgili biraz bilgi verelim önce. Yani evrimciler direkt çıkıp da mesela bir Ergideniz Özsoy'la veyahut da başka bir işte direkt Allah'ı inkar ettiğini söyleyen bir insanın kalkıp da evrim vardır demesini Türk halkı pek kale almıyor işin açığı. Zaten hocamızın anlatımlarıyla özellikle bu net bu şekilde böyle. Hani birisi kalktığı zaman gülmeye başlıyor zaten. Şu anda yeni bir taktikle ortaya çıktıklarını görüyoruz. Bu taktik de şu. Aslında işte evrim Kur'an'a aykırı değildir. Kur'an'da da zaten evrim geçer. Bir insan evrimi kabul ediyorsa Allah'ı inkar etmesini gerektirmez bu. Bir insan hem Allah'ın varlığını kabul edip hem de evrimi kabul edebilir şeklinde bir telkinle insanları evrim safsatasını kabullendirmeye doğru çekmeye çalışıyorlar. Bugünlerde özellikle şu son 2 hafta, 3 hafta dönem içerisinde böyle bir çalışma olduğunu görüyoruz. Yani böyle bir şey kesinlikle yok zaten. Ve onu anlatan kişilerin de inançlarına baktığımız zaman materyalist olduklarını görüyoruz.
Evet.
Yani onların kendi inançları, biz Kur'an'a zaten tam tabiyiz, tam Kur'an'a göre yaşıyoruz. Aynı zamanda biz Kur'an'dan bu sonucu çıkardık değil. Zaten alakaları yok. Kalkmışlar, işte Kur'an'da da var diyorlar. Bakıyorsun Kur'an'a göre yaşıyor mu? İşte ruhtan bahsediliyor mesela. İşte hocam bilinç diyelim ruha diyor. Ondan sonra evrimden bahsediliyor. Hocam işte Kur'an'da evrim var diyelim diyor. Hazreti Musa'nın mucizesinden bahsediyorsunuz. Haşa ve haşa. Hazreti Musa da iyi bir illüzyon ustasıydı diyor. Haşa. Hazreti Musa'yı tenzih ederek söylüyorum. Firavun da aynısını söylüyordu o dönemde. Yani Firavun Hazreti Musa karşısındaki büyücülerin büyülerini yuttuğu zaman dedi ki sen onların büyüğüsün dedi. Yani o büyücülerin büyüğüsün. Onları öğreten büyüklerisin dedi. Şimdi kalkmış materyalist olan, ateist olan Firavun'un söylediği şeyi aynı şeyi söyleyip bir de Kur'an'a tabi olduklarını, Kur'an'dan işte sonuçlar çıkarttıklarını iddia edebiliyorlar. Şimdi geçenlerdeki o Ülke TV'deki programa bir göz atalım tekrar.
Oldukça önemli bir soru.
Evrim nedir diye soruluyor.
Biz Türkiye'de evrimden bahsederken, özellikle teknik olarak evrim üzerinde çalışanlar olarak söylüyorum ben bunu. Dolayısıyla herhangi bir ideolojik veya herhangi bir dünya görüşünün empoze edildiği bir çerçevede değil, işte evrimsel biyolojinin, biyolojinin bir birleştirici disiplin olarak ne varsa aslında o çerçevede aktarmaya çalışırız. Bu bağlamda evrimsel biyoloji oldukça yetkin bir bilim dalıdır. Özellikle doğadaki canlı çeşitliliğinin nedenlerini araştıran çok gelişmiş kuramsal araçlara ve bunun bulgusal karşılıklarını da sahiptir. İşte her yıl on binlerce makale evrimsel biyolojinin yöntemlerini kullanılarak teknik anlamda yayınlanır. Bunu
bakın söylenen şeyler arasında yeni hiçbir delil olmadığını görüyoruz. Yani işte on binlerce makale yayınlanır. Evrimsel işte konularla ilgili çok fazla araştırma yapılır. Ondan sonra işte araştırmalara ışık tutar. Yani böyle yuvarlak cümleler işte olgusal karşılıklarını araştırmada bize yardımcı olur falan gibi. Yani böyle tamamen hani konuşmaya yönelik işte laf doldurmaya yönelik.
Kelime sarfiyatı anladım. O kadar fazla tabii. Ki yani kendi söylediğini hiç anlamadığı o kadar belli ki yani. Evet. Hani ekranı sadece o soruyu bilip ekrana bakan bir adam şaşırabilir yani ne diyor bu? Yani evet. Kendi söylediğini hiç anlamıyor. Tekniksel evrim diyor. Evrim ne tekniği olduğunu biz daha önceki programlarında biz de söyledik. İlerleyen zamanlarda kendileri de ortaya çıkardılar. Yani ne teknikler kullandığını inşallah bütün evet. Dünya biliyor artık.
Devam edelim.
İçerisinde insan sağlığı açısından bugün artık evrimsel tıp dediğimiz bir bilim dalı vardır. Buna ilişkin...
İnsan sağlığı açısından mesela evrimsel tıp dediğimiz bir bilim dalı vardır deniliyor. Şimdi bu bilim dalında bir kere evrimle ilgili bir delil bulunmuyor ve evrimle ilgili bir delil bulunmadığı için de evrimin tıbba dair hiçbir katkısı kesinlikle olmuyor. Tam tersi vakit kaybettiriyor.
Evet.
Neden vakit kaybettiriyor? Özellikle bu sempozyumda net bir şekilde gördük. Bilim adamları işi gücü bırakmış durumdalar bilim yapmayı. Canlılardaki benzerlikleri araştırıyorlar. Yani hangi ayağının yapısı nasıl, hangi memeliyle hangi memelinin ayak yapısı birbirine ne kadar benziyor? Yani oyun gibi adeta laboratuvarları çocuk yuvasına çevirmişler. Yani net bir şekilde gözüküyor bu. Yani alıyor mesela işte farenin röntgen cihazına sokuyor fareyi. Ondan sonra kemik yapısına bakıyor. İnsanın kemik yapısına bakıp onu kıyaslamaya çalışıyor. Ne katkısı var bilime bunun? Hiçbir katkısı yok. DNA yapısını karşılaştırmaya çalışıyor. Ne katkısı var? Hiçbir katkısı yok. Yani o evrime sözde delil diye sunmaya çalıştıkları benzerlikler ne bilime bir katkısı var ne evrim teorisine delil. Sadece insanları Allah'ın varlığını inkar ettirmek için bir çaba olduğunu görüyoruz. Ve boş yere para harcıyorlar. Yani mesela bir araştırma yapıyor adam trilyon lira.
Bütçe ayırıyorlar. İnanılmaz büyük bütçeler ayırıyorlar yani. Evet. Hani kocaman kocaman eğitimli adamlar işi gücü bırakmışlar sadece bir saçma bir teoriyi evet. Hani bilimle birleştirmek adına uğraştıkları şeye bakın.
Evet, evrimsel tıp diye de bir şey yok ayrıca. Çünkü evrim diye bir şey olmadığı için evrimin tıbba bir katkısı olmasının mümkün olmadığını biz biliyoruz. Buna benzer başka konularda da işte evrimsel bilmem ne diyorlar mesela. İşte bu sayede çok fazla ilerleme kat ettik falan. Hiç öyle bir şey yok.
Evrimsel biyolojiden.
Tam tersi vakit kaybettiriyor bilime. Evrim araştırmaları. İlle böyle her şeyi evrime bağlamaya çalışıyorlar. Vakit kaybediyorlar. Yani bir açılsa şu anda %90 benim gördüğüm kadarıyla laboratuvarlarda oyun oynuyorlar. Yani sözde bilim adamları. Yaptıkları başka bir şey yok.
Makaleler vardır. Tarımsal problemlerin çözümüne ilişkin makaleler vardır.
Tarımsal problemlerin çözümlerine ilişkin makaleler vardır deniliyor mesela. Burada yine evrimle ilgili yine hiçbir konu olmadığını görüyoruz. Tarımla ilgili DNA ile ilgili anlatabilirsin sen. DNA'nın evrimle bir ilgisi yok. DNA'daki mesela bazı sistemleri açıp kapama yapıp işte tohumlu tohumsuz üretim yaptırabiliyorlar mesela işte herhangi bir sebze veyahut da meyve ile ilgili. Bu safhada da evrim diye bir olay yok. Yani evrimle ilgili hiçbir şey yok. Sadece DNA ve genetikle ilgili konular
bunlar. Yalnız burada haklı. Evrimin tarımla ilgili evrimsel makaleler var. Şimdi Senko diye bir herif var. Bu Rusya'da. Darwinist, materyalist bir herif. Makale var. O makaleyi okumuş herhalde o. Deniz Ergi Özsoy. Şimdi Senko diyor ki uygun çevre koşullarında yetiştirilen buğday bitkilerinin çavdar tohumları vermeye başlayacağını öne sürüyor. Evrimci, işte Deniz Ergi Özsoy'un aynı kafada bir adam. Diyor ki sonra devam ediyor. Ekilecek tohumlar eğer uzun süre soğuk suda bekletilirse diyor Lysenko. Şimdi evrimci kafaya bakın, Darwinist kafaya. Soğuk hava şartlarına uygun bir yapı kazanacaklarını ileri sürüyor. Nitekim alıyor bunu. Tonlarca bakın. Rusya'nın tahıl ihtiyacının tümünü bu Darwinist kafa Sibirya'ya ekiyor. Soğukta evrimleşecek diye. Yani bu uygun süre, uzun süre soğukta bekletilirse evrimleşeceğini iddia ediyor.
Sosyalist dayanışmayla bir de.
Ve diyor ki bakın makalede, aynı makalede Ergi Deniz Öztürk şimdi bizi izliyordur. O da zaten bu makaleyi okumuş yani onu söylüyor zaten. Böyle makaleler var diyor. Doğru, var makale. Tohumları diyor birbirine çok yakın olarak toprağa ekmek suretiyle aralarında sosyalist dayanışma sağlanacağını iddia etmişti. O milyonlarca tonu 8 milyon hektara ekiyorlar Sibirya'da, bu evrimci kafa, Darwinist kafa, milyonlarca insan açlıktan ölüyor. Eğer bu Deniz Ergi Özsoy'un dahil olduğu bu kafa, Darwinist kafa, dünyada uygulanmaya devam edilseydi, 20. yüzyılda milyonlarca insan açlıktan öldü. Milyonlarca insan hastalıktan ölüyor. Mesela Akın Hocam'ın söylediği çok doğru. Tıpta ilerleme olmuyor. Yani evrimden dolayı tıptaki ilerleme yavaşlıyor. Evrimden dolayı ilaç sanayindeki ilerleme yavaşlıyor. Evrimden dolayı diğer bütün teknolojik gelişimler geriledi. Mesela Big Bang'in kabulü bile 70 sene gecikiyor. Sırf bu evrimci taş kafa yüzünden, materyalist zihniyet yüzünden. Bakıyorlar, Big Bang materyalizmi ortadan kaldırıyor. Madde yoktan var olmuş. Yani yokken madde bir anda, tek bir anda yoktan var oluyor. Bütün atomlar, bütün galaksiler, yani insanın bedenini oluşturan atomların tamamı, bizim şu anda bardağın atomları, yokken var ediliyor, Allah tarafından yaratılıyor. Ve bu bilimsel delillerle ispatlanıyor. Yani önce hesaplayarak buluyorlar. Yani hesaplar gösteriyor açıkça statik olmadığını evrenin. Einstein bunu hesaplıyor. Ki Einstein gibi bakın bir fizikçi bakıyor öyle bir materyalist baskı var ki bundan dolayı kozmolojik sabit ekleyip materyali sisteme uyduruyor. Yok diyor, evren statik olması lazım diyor. Oraya bir sabit koyuyor ve gerçek sonuçları, objektif sonuçları değiştiriyor bilimde. Ne kadar süreyle bu gecikmeye sebep oluyor? 1928 yılına kadar. 20-30 yıllık bir gecikmeye sebep oluyor. 1928 yılında Edwin Hubble gözüyle görüyor adam artık yani. Bakın gözleme dayalı. Bakıyor bütün yıldızlar, evren birbirinden uzaklaşıyor. Evrendeki her şey birbirinden uzaklaşıyor. Fizik kanunu bu. Uzaklaşan hepsi spektrumu kırmızıya kayıyor. Bunu görüyor şeyle, teleskopuyla. Ona rağmen kabul edilmiyor. Yine 1948'lere kadar George Gamow geliyor, diyor ki bunun delili diyor şey olması lazım diyor. Bir kozmik fon radyasyonu olması lazım. Kalıntı bir radyasyon olması lazım diyor. Uzayın her yerinde eşit olarak dağılan. Bunu 1965 yılında iki tane bilim adamı buluyor. Bakın Nobel ödülü veriliyor. Hala o dönemde Fred Hoyle denen dünyanın en astronomlarından materyalist. İşte aynı kafada, bu kafada Darwinist. Ve onun ekibi Deniz Skiama etrafıyla birlikte hepsi reddediyorlar Big Bang'i. Deniz Ergi Özsoy da bilimi reddediyor tabii ki. Bakıyoruz Celal Şengör'e, o da bilimi reddediyor. Bakıyoruz Ali Demirsoy'a, o da bilimsel gelişmeleri reddediyor. Yani Darwinist kafa böyle bir kafadır. Kalın kemikler oluşur Darwinist kafa. Yani beyin çok küçülür böyle. Kemik arttıkça beyin küçülür, beyin arttıkça da kemik inceler. Yani normalde insanın kafatası şu kadardır. Homo sapiens kafatası. Ama homo darwinismus dediğiniz zaman bu kalın kemikler oluşuyor. Taş kafa haline gelir yani böyle. Lysenko mesela milyonlarca adamın ölümüne sebep oluyor. İşte tarım makalesi dediği makaleler bunlar, darwinist makaleler.
Evet. Yer makalelerde de aynı. Daha önce de anlatmıştık zaten. Hani abuk subuk anlatımlar. Yani işte insan nasıl konuşmaya başlıyor? Et pişirmeye başlayınca mangal başındaki işte ne yapalım ne edelim böyle sessiz olmaz.
Bir şey eksikliğini.
Evet, bir sessizlik var. Biz de en iyisi muhabbet edelim falan diye işte geçen.
Maymun düdüklü tencerede et bulunca insan oldu diye. NTV de haber yapıyor bunu. Rezalete bakın. Yok, maymun dans ederken tango yaparken efendim insan oldu falan. Ya bıraksınlar bu işleri. Bu Deniz Ergi Özsoy'a ben telefonu da bağlanmıştım. Bir kere kesinlikle karşımıza çıkmıyorlardı. Hocamızı görünce hatta kapıyı kilitleyip lavaboya kaçmışlardı. Orada saklanmışlar. ondan sonra. Ben telefonla bağlandığımda bana işte laf kalabalığı yapıyor böyle. Zannetti ki işte endosimbiyozis diye bir şey var. Bunların iddiasına göre diğer canlı hücrelerin oluşması için başlangıçta diyor bakteri hücreleri vardı diyor. Ulan bakteri hücresi nasıl var oldu o zaman onu söylesene. Evet. Bir tane protein nasıl olduğunu söyleyemez. Neyse bir bakteri hücresi diyor başka bir bakteri hücresini yuttuğu zaman diyor eskiden milyarlarca yıl önce onun iddiasına göre o onun bir tane organeli haline dönmüşmüş o canlı hücresi yuttuğu hücrenin içinde. Orada şuna şurada iddia ediyorlar Lynn Margulis diye birisi var. Çok tanımış bir evrimci hanım. Bu yıllar önce şunu iddia etmişti 1970'li yıllarda. Endosimbiyozis yani bir bakteri başka bir bakteri yutmuş. Bu da bunun içinde mesela mitokondri haline gelmiş. Mitokondri diyorlar çünkü kendi DNA'sı var. Kendi kendine bu bakımdan yeterliliği var. İddiaları bu şekilde. Demek ki bu eskiden bazı bakterilere de benziyor. Çift kabuklu yapısı var. Demek ki başka bakteriden olmuş. O bakteri de o bakteriyi yutmuş. Halbuki bu tamamen mantığa ve bilime aykırı. Ben hemen açıkladım canlı yayında. Bir kere kendi DNA'sı var doğru ama bu şundan dolayı var. Hücre bölünürken çok üstün bir akıl. DNA mitokondrinin anında çoğalıp hücrelere eşit olarak dağılması gerekiyor. Eğer yeterli olmazsa hücre yeterli enerji üretemeyeceği için derhal ölürdü. Allah mitokondrinin hızla çoğalmasını sağlamak için içine özel kendi DNA'sını yerleştirilmiş. Dolayısıyla hemen bölünebiliyor DNA. Ve eşit sayıda dağılıyor bölünme sırasında derhal dağılabiliyor. Ayrıca mitokondrinin önemli bir özelliği ana hücrenin, yani hücredeki ana DNA'nın içindeki proteinlere gereksinim duyuyor. Yani proteinlerin çoğunu, %90'dan daha fazlasını zaten ana DNA'dan alıyor. Şimdi bakın, ahmaklığa bakın. Bunu, o bir hücre, sahip olmadığı bir organelin, bir organ diyelim veya organel diyelim, onun özelliklerini kodlayacak genetik bilgiye ve ona sağlayacağı proteinin genetik bilgisine önceden nasıl sahip olabilir ki? Böyle bir şey. Tabii ki olamaz. Kaldı ki bir hücre başka bir hücreyi yutması, fagositoz denen bir işlem var. Hakikaten bir hücre başka bir hücreyi yutabiliyor. Derhal metabolize eder. Sindirici enzimler vardır. Devreye girerler. Hücrenin zarını parçalar, organellerini parçalar. Yutar yani onu bitirir, sindirir. Sen bakteri hücresini yuttu diyorsun. Ne olur? Derhal sindirir. Bu sefer diyorlar ki o zaman diyorlar o enzimlerden yoksundu. O zaman da enzimden yoksun olan, sindirim enzimlerinden yoksun olan bir bakteri nasıl beslenecek? Yine ölür. Yani her bakımdan tutarsız. Nitekim bu Deniz Ergi Özsoy'un kitabını okuduğu kişi Lynn Margulis. Lynn Margulis bunu ilk defa ileri sürüyor. Kitaplarında belirtiyor. Ne oldu biliyor musunuz? Lynn Margulis'e hocamızın yaratılış atlası gitti. O kitabını okuduğu Lynn Margulis iman etti zaten. Evrimi reddediyor artık. Haberi bile yok Ergi'den Özsoy'un. Bakın 2009 yılında da Roma'daki konferansta vardı Lynn Margulis. Benim o bulunduğum konferansta. Lynn Margulis diyor ki Discover dergisinin Nisan ayında yaptığı açıklamada bu sene. Bu Carl Sagan'ın da eski eşi Lynn Margulis. Massachusetts Üniversitesi'nde de evrimci biyolog ve yer bilimleri departmanında profesör. Bakın evrimci biyolog. Onun kitabını okuduğu ve endosimbiyozu öğrendiği kişi diyor ki doğal seleksiyon bir şey yaratamaz diyor. Lynn Margulis söylüyor bunu eski evrimci. Rastgele mutasyonların birikmesinin yeni türlerin ortaya çıkmasına sebep olduğu bize tekrar tekrar öğretildi. Bize hep bu sapsıntılar öğretildi diyor. Mutasyonlar göğe evrimleştiriyor diye. Ve ben aksini ispatlayan delilleri görene kadar bunlara inandım. Nasıl gördü aksini ispatlayan delilleri Lynn Margulis? Hocamızdan gördü. Yaratılış atlasını aldı mı eline aldı. Hocamızın kitaplarını okudu mu okudu. Roma'daki konferansa da geldi. Bir de üstüne cila yaptık orada Allah'ın izniyle. Devam ediyor Lynn Margulis. Yaratılışçıların kim? Harun Yahya. Bir kişi var dünyada zaten bunu anlatan. Yaratılışçıların yani doğru bilimsel delillerle etkili olarak... pardon ondan önce de şunu söylüyor. Aslında yapılan araştırmalarda sadece bir popülasyon içinde birçok ileri geri varyasyondu. Sonra diyor hop birdenbire yeni bir tür. Nerede gördü? Yaratılış atlasındaki fosilleri. Birdenbire yeni türler ortaya çıkıyor. Hiç değişmiyor ondan sonra. Fosil kayıtlarında kademe kademe bir değişim yoktur. Yani evrim yoktur diyor. Devam ediyor. Yaratılışçıların doğal seleksiyonun yeni türlerin evrimi için bir mekanizma olamayacağı konusundaki eleştirileri haklı. Şimdi bu cümleyi düzeltelim. Lynn Margulis aslında burada diyor ki Harun Yahya'nın doğal seleksiyonun yeni türlerin evrimi için bir mekanizma olamayacağı konusundaki eleştirileri haklı. Tamamen haklı. Bu kadar. Evet, şimdi Deniz Ergi Özsoy biraz okusun. Bilgisini arttırsın. Hocamızın evet. Kitaplarını okusun. Evet. Lynn Margulis bile artık onu örnek aldı. Douglas Futuma zaten önümüzden kaçtı. Douglas Futuma'nın adını söylüyordu orada. Bende kitabı vardı. Hava atıyor. Kitabını bakın, kitabını bir de imzaladı bana diyor. O adama höt dedik, hemen kürsüden kaçtı Douglas Bütüme. Lynn Margulis de imana geldi.
Zaten yani ne kadar bilgisiz olurlarsa o kadar iddialı oluyorlar. Mesela en bilgisizleri pardon, en bilgilileri evrim konusunda hiç ortalarda dolaşmazlar. Yani ortalıkta göremezsiniz evrimle ilgili iyi bilgisi olan kişileri. Orta bilgisi olanlar böyle birazcık heyecanla sağda solda işte ben şeye gideyim falan, sempozyum vereyim, ondan sonra konuşma yapayım. Hiç, neredeyse hiç bilgisi olmayanlar da en ortada olanlardır. İnternette site açar, ondan sonra gidersin konuşmaya, en iddialı onlardır. Yani böyle sistem bu şekilde ilerliyor. Bilgilendikçe ortadan kayboluyor evrimciler. Göremiyorsunuz. Tartışma ortada.
Ergi Deniz Özsoy'da sanırım onlardan bir tanesi.
Tabii yani. Ergi Deniz Özsoy'a sempozyumda gittik. Ben şey dedim. Dawkins ilk hücrenin oluşmasıyla ilgili uzaydan gelmiş olabilir diyor dedim. Yani ilk canlı hücrenin, mükemmel hücrenin uzaylılar tarafından dünyaya bırakıldığını söylüyor dedim. Ben onun konuşmasını izlemedim dedi. Bilmiyorum dedim. Yani bu şekilde olmaz ki ama mesela ilk canlılığın nasıl başladığını soruyoruz. İki bakterinin birleşmesiyle diyor. Bakın ilk canlılık nasıl başladı diye soruyoruz. Bizim oradaki sorumuz o. Canlılık nasıl başladı? İki bakterinin birleşmesiyle diyor. Yani bakteri tahta değil ki. Yani cam değil ki bakteri. Kağıt da değil. Bakteri zaten canlı. Yani bir canlılıktan bahsediyorsun. Sıfıra indirmeye çalışıyoruz, indiremiyoruz. Mesela sorduğumuz zaman da böyle saçma şey mi olur? Böyle cahilce soru mu olur diyor. Mesela bakalım ona. Bakın burada sinirleniyor mesela Ergin Deniz Özsoy. Bakın diyorlar, diyor ki oradaki sağdaki hocamız diyor, buradaki beyefendi. Diyor ki ilk hücre iki bakterinin birleşmesiyle oluştu diyorsunuz. Peki bakteri nereden geldi diyor. Ergin Deniz Özsoy da acayip hiddetleniyor, acayip geriliyor. Böyle cahilce soru görmedim diyor. Yani bayağı mantıklı bir soru, hiç cahil değil. Nereden geldi bakteri? Yiğit Bulut'ta nereden geldi bakteri söyleyin diyor. Yani orada son derece net bir şekilde. Fonda da Aslı Tolun evrimle oluşuyor yani, evrimle oluyor yani, çok fazla öyle kurcalamaya gerek yok. Yani bunu kabul edin gitsin işte, evrimle oluşuyor, evrimle oluyor. Yani böyle bir mantık mı olur? O nasıl oldu? Evrimli oluyor işte. Yani o şekilde kabul ediyoruz. Sen de o şekilde kabul et. Bilimsel delili var mı? Yok. Evrimli oluyor işte. Tür nasıl birbirine dönüşüyor? Evrimle dönüşüyor işte. Nedir bu evrim? Kimdir? Yani ne yapmıştır şu ana kadar? Nasıl bir mekanizması vardır? Bunlar yok. Zaten şu anda bilim ilerledikçe evrimciler 1700'lere doğru devam ediyor. Yani senef kavramı evrimcilerde farklı ilerliyor. Mesela 1950'ler vardı. Darwin zamanı vardı. 1859'lar. Biz 2012'ye geldik. Evrimciler 1600'lerin sonuna gittiler.
Yok yok. Açıklama evrimciler olarak. Şeyde ya, Sümerler dönemindeler. O yani Sümerler aynı şeyi söylüyorlardı.
Bak hanımefendi açıklama yapmış. Allah'ın izniyle imana gelmiş. Ergi Deniz Özsoy hala onun kaç sene önceki söylediklerini konuşuyor.
Şu an zaten Lamarck'tan da önceki evrim anlayışı söz konusu. Yani DNA olarak. Mesela Lamarck, ceylanların işte kafalarını ağaçlara uzatarak zürafalara dönüştüğünü iddia ediyor. DNA bilinmediği için. Tabii böyle cahilce bir iddia olabilir. O dönemde normal. DNA bulundu. Evrimciler bundan daha da felaket açıklamalarına devam ediyorlar. Mesela gittik sempozyuma. Aslı Tolun diyor ki ellerimizi çok kullanmaya başlayınca ayağa kalktık diyor. Yani elleri daha sık kullanmaya başladık diyor. Dolayısıyla ayağa kalktık diyor. Ben sordum Aslı Tolun'a, hocam dedim yani elleri çok kullanmaya başlayınca bel kemiği ve işte vücudum, işte kolları, bacakları, kemik yapılarının DNA'daki bilgisi nasıl değişiyor dedim. Çantasından telefonunu alıp koşarak gitti. Berna Alpago'da sorduk. O da ikinci yarıdan sonra konuşalım mı, dışarıda birisi bekliyor beni dedi. İkinci yarıda yoktu zaten.
Ya Berna Alpago zaten Habertürk'te canlı yayına bağlanmıştı. Evet. Ben bir tane örnek verelim ara geçiş formuna. Archaeopteryx dedi. Çünkü dedi dişi vardır. Kanadında pençe vardır. Bundan dolayı dedi kuşla dinozor arasında bir varlıktır diye iddia etmişti. Ben de dedim ki onun dişi olması bir şey ifade etmez. Çünkü aynı dönem doğru bugün hakikaten ağzında diş olan kuş türü yok günümüzde. Ama onun aynı yaşta olan Confucianus var mesela. Archaeopteryx aynı yaşta 130 milyon yıllık. Hatta fosillerini getirdik programa. Bizim elimizde fosilleri de var onun. Ağzında kuş yok. Aynı dönemde yaşamış. Ondan daha eski hatta proteavis var. 220 milyon yıllık. Yani kuş fosili. Kanadında dedi işte pençe vardır. Yo dedim. Kanadında pençe olan iki tane kuş türü var bilinen bugün. Biri Hoatzin, biri de Tauraco diye iki tane tür. Güney Amerika'da, Amazon ormanlarında, Afrika'da falan yaşayan kuşlar bunlar ve kanadında pençe var ama mükemmel bir kuş uçuyor. Ne oldu biliyor musunuz? Yiğit Bulut sordu Bernal Baku'da. Bu üniversitede ders veriyor paleontoloji hocası, paleontoloji profesörü, tamam mı? Hoatzin dedi, sizce dedi bir ara geçiş formu budur dedi. Evet diye atladı. Yani ulan demiyorum da yani ben hanıma yönelik değil, genel olarak yani o mantığa yönelik. Hoatzin günümüzde yaşayan bir kuş türü, mükemmel. Yani YouTube'da filmleri var hatta, girip baksın Berna Alpagut. Mükemmel uçuyor. Ama kanadında da aynı zamanda pençe var. Dallara tutunmasını yarıyor onun. Onu ara geç formu haline getirmez. Çünkü asimetrik tüy yapısı, içi boş kemikler uçuyor bir kere. Yani mükemmel uçucu bir kuş. Haberi bile yok, haberi. Ve bu insanlara üniversitelerde ders verdirtiyorlar. Mesela bakın, Aslı Tolun'dan bahsettik. Aslı Tolun'a üniversitede ders verdirtiyorlar. Ergideniz Öztürk'e ders verdirtiyorlar. Bakın yine Habertürk'teki Evrim programında ne diyor bunlar?
Doğuk ismine bir tane yararlı mütasyon örneği veremezken nasıl oluyor da yararlı mütasyon örneği? Yararlı yine soran meslektaşınızdır.
Anladım ama o meslektaşımızın lütfen
yararlı mütasyon örneği verebiliyor mu?
Ama yararlı zararlı terapi.
Ama verebilir.
Mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama yararlı zararlı terapi.
Ama verebilir.
Niye verebilir? Durabilir miyiz doktor hocam? Ya burada evrimin en temel konusudur. Yararlı mutasyon olması gerekir evrime göre. Yani bakın mesela ara geçiş formu diyorlar. Mesela iki farklı iki canlıya özelliklerini taşıyan canlılar diyorlar. Ara geçiş formu. Bir kere ara geçiş formu DNA'nın yapısı nedeniyle olamıyor zaten. Hani biz hiç ara geçiş formlarına bakmasak, yani fosil kaydı hiç olmasaydı farz edelim. Hiç fosil kaydına rastlamasaydık dünya üzerinde. Sırf DNA'ya bakıp şunu diyebilirdik. İki tür birbirine dönüşemez. Mutasyonların böyle bir etkisinin olması mümkün değil. Ya sırf DNA'ya bakarak anlaşılıyor zaten. Çünkü evrimin ilk temel iddiası mutasyonlar. Mutasyonların mutlaka yeni bilgi ekliyor olması lazım. Yeni bilgi demek bilgi sahibi bir varlık demektir. Yani mutasyon rastgele ve şuursuz bir mekanizmadır. Yani DNA isabet ettiği zaman şey gibidir. Mesela işte böyle kare kare logo Lego tarzında harfler oluyor mesela, değil mi? Böyle bir cümle oluşturduğun olduğunu farz edelim. Gözünü kapıyorsun, ellerini atıyorsun ortasına, rastgele karıştırıp diziyorsun. Bu cümlenin yeni manalı bir cümle haline gelmesi gibidir mutasyonun faydalı olması. Yeni ve yeni bilgi içeren ve faydalı bir bilgi içeren bir hale gelmesidir. Mesela bir 30 harflik bir cümle farz edelim. Gözünü kapayıp rastgele değiştiriyorsun. Onu oraya koyuyorsun, bunu buraya koyuyorsun, onu buraya koyuyorsun. Bir bakıyorsun, işte orada Atatürk'ün bir sözü yazarken yer değiştirdikten sonra diğer bir sözünün yazdığını görüyorsun. Evet. Yani bunun gibi bir ihtimaldir mutasyon. Ve evrimciler bunun çok daha fazlasını istiyorlar. Öyle bir 30 harflik değil. 3.2 milyar sırf insanın DNA'sındaki harf sayısı. Canlıların DNA'sına bakıyorsunuz. Trilyonlarca bütün canlıları katacak olursanız harf dizilimi var. Ve bunların hepsi milimetrik olarak komplekslikte yaratılmış. Hiç öyle rastgele müdahaleye izin yok. Rastgeleye bakın, bilinçli müdahaleye daha izin yok. Bilim adamları DNA'ya girdikleri zaman kesinlikle kalkıp onu mantıklı bir şekilde değiştiremiyorlar. Yeni bir bilgi ekleyemiyorlar. Bazı mekanizmaları sadece açıp kapatabiliyorlar. Şalter gibi.
Ya şu oluyor, yani başka bir geni alıp DNA'ya eklenebilir. Ama zaten bu hazır olan, var olan genin yer değiştirmesi, genetik mühendisliği çünkü hakikaten ilerliyor. Ama şu çok önemli hakikaten, DNA'da yeni genetik bilgi oluşturacak mekanizmayı yaratmamış Allah. Sadece kopyalama ve exon shuffling denen karıştırma mekanizması var. Gen shuffling. Yani genleri alıp karıştırdığınız zaman siz var olan genleri, bunların değişik kombinasyonları olabiliyor. Nasıl oluyor? Allah crossing over diye bir mekanizma yaratmış. Kromozomlar çaprazlaşıyor. anadan gelen kromozomla babadan gelen kromozom aynı özellikleri kontrol eden iki tane kromozom çaprazlaşıp aynı noktadan ama genlerini değiştiriyorlar. Bu işte insanlar arasındaki farkı meydana getiriyor. 7 milyar insan varsa 7 milyar da birbirinden farklıdır. Değişik insan ırkları vardır. Fakat hepsinin bilgisi Hazreti Adem'de ve Hazreti eşinde olan kromozomları çocuklarında bir araya gelip karışmasıyla olan, Allah o sebeple yaratmış çünkü inşallah, ortaya çıkan ırklardır. Ama bunların genetik bilgisi Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan itibaren var. Sadece onların kombinasyonları bu farklılığı meydana getiriyor. Ya Allah bu mekanizmayı yaratmış ama kesinlikle yeni bir gen, yeni bir genetik bilgi ekleyemez, eklenemez. Hele tesadüfen hiç olamaz bu.
Doğru söylüyorsunuz evet. Hocam. Biz Aslı Tolunu ve Ergi Deniz Özsoy'u ve herkesi öncelikle araştırmaya davet ediyoruz. Kısa bir aramız var, aradan sonra devam edelim inşallah. Evet, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Ergi Deniz Özsoy'u evrimle ilgili filminde kalmıştık. Devam edelim inşallah.
Evet, Ergi Deniz Özsoy, Aslı Tolun, yerli evrimciler. Bakın neler diyor.
Kısa yalı çöyler, anlarsın.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome?
Orkestra yalı çöyler, anlarsın.
Mutasyon çünkü şeydir, değişkenliğin ifadesidir. Bir genetik sisteminiz varsa, o genetik sistem kendini çoğalttığı sürece hata olur, hata yapılır ve bu hata sonucunda sürekli olarak genetik varyantlar
yani
mutasyonlar
ortaya çıkmıştır.
Teknik anlamıyla hata sonucunda
ortaya çıkmıştır. Yani hata sonucu kendini kopyalarken mutasyona uğraması... Evet.
Ama başka tür mutasyonlar da var, başka tür mutasyonlar da
var. Çok önemli. Genlerin kendini kopyalarken hata yapması sonucu insan ortaya çıkıyor.
Bir anda olmaz.
Bakın şeyde Ender Elbacıoğlu da şaşırıyor. Oha diyor. Bu kadar da olmaz ki diyor.
Biz bunu nasıl anlıyorduk?
Bu kadar da atılmaz ki diyor. Bakın nasıl bakıyor.
Sizin 5 milyar yıl ömrünüz olsun. Her sabah gelin, bilgisayarda yazmaya başlayın akşam kadar rastgele. 5 milyar yıl sonra Hamlet ortaya çıkar mı?
Çıkmaz. Ama bakın koşulcu.
Koşulcu.
Klavyeye bastığında
ancak doğru.
Hamlet içerisindeki doğru kelimeleri ve doğru harfleri çalacaksın.
Ama ancak Hamlet varsa.
Evet.
Tabii. Arka plan.
Bakın şimdi burada çok net olarak yaratılışı anlatıyor. Yani evrim anlatır gibi yapıp aslında yaratılışı anlatıyor. Hamlet dediği Hamlet'in karşılığı proteindir. Yani rastgele tuşlara basarak demek, doğada tesadüfen bir protein oluşur muyu? Oluşmaz, neden oluşmayacağını Ergi Deniz Özsoy anlatıyor. Bakın devam ediyor, diyor ki.
Ama bunu, Hamlet yok ki. Tamam ama Hamlet'i oluşturacak diyor. Doğa seçilim.
Müzik sessizlikten gelir sonuç.
Ama doğa seçilimdir işte.
Ben tamam doğa seçilim yapalım diyorum.
Harfler seçilirse bakın, harfler seçilirse bunu yapabilir. Bu bir analojik bir örnek, aynı şekilde.
Şimdi burada Hamlet'in olması için Hamlet'in baştan beri var olduğunu kabul ediyor. Değil mi? Çünkü daktilo programlanmış. Daktilo sadece doğru tuşlara bastığınızda size Hamlet'i yazdıran bir daktilo var. Yani programlı bir daktilo. Hamlet'i yazdırıyor size. Hamlet bir akıl tarafından o daktiloya programlanmış. İşte bu yaratılış zaten. Çünkü Hamlet dediği protein, proteini yaptıran nedir? Allah DNA'da onun kodunu yaratmıştır. Enzimler gelir, o kodu okurlar ve onun sonunda protein sentezlenir. Ama o proteinin kodu, yani protein Allah tarafından yaratılmıştır ve baştan itibaren onun bilgisi vardır. O daktilodaki tuşlar gibi. Yaratılış anlatıyor burada.
De doğanın yani yaratılı... seçecek bir mekanizma yok ki şimdi. Mesela doğru harfi seçecek daktilo diyor ya. Doğru protein dizilimini seçecek bir mekanizma yok ki doğada. Mesela işte amino asitler rastgele bir araya geldi. Öyle bir şey olmuyor da. Olduğunu farz edelim. İşte 10 tanesi bir araya geldi. Doğada durun bu olmadı. Hadi tekrar baştan birleşin. Ondan sonra 20 tanesi bir araya geldi. Peptit bağlarıyla bağlandı. Öyle bir şey yok tabii ki de. Yani olma ihtimali yok. Olduğunu farz ederek söylüyorum. Bir bakıyor yine olmadı. Şimdi yine beceremediniz. Hadi bir daha deneyin. Diyecek böyle bir akıl yok doğada. Maddesel evet. olarak. Dolayısıyla bunları bir sıfırdan zaten bir anda yaratılması gerekiyor. Yani bilimsel olarak çıkan sonuç bu. İnşallah doğada.
Şimdi devam edelim bakın neler diyecek.
Uygun proteinler seçildiği takdirde 90 derece kompleks proteinler.
Peki kim seçecek? Oradaki
doğal süreç.
Yani doğal evet süreç bir kim? Akıl var diyor. Aklın varlığını kabul ediyor. Onu taşa toprağa yüklemeye kalkıyor. Halbuki taşın toprağı ne aklı olsun? Taşı toprak Allah tarafından zaten yaratılmıştır. Doğa kendisi yaratılmıştır. Evet. Yaratılan bir şeyde atomlar yaratıcı olamayacağına göre Big Bang'le Allah yoktan var ediyor. Bütün taşın toprağı ne aklı olabilir ki? Ya bir aklın varlığını kabul etmesi önemli zaten. Ya bir adım sonra zaten Allah yaratmıştır diyecek. İşte Dawkins uzaylılar diyor. Bu taş toprak diyor falan böyle. Hocamız bunları tabii sıkıştırdığı için. Çünkü tesadüfen oldu diyorlardı bunlar önceden. Artık diyemiyorlar. Bakın tesadüfi kabul etmiyor. Halbuki Ali Demirsoy, onun orijinali Ali Demirsoy. Ali Demirsoy şöyle söylüyor. Bir diyor sitokrom C yani bir proteinin diyor. Tesadüfen oluşma ihtimali diyor. Bir maymunun diyor daktilo başına geçip insanlık tarihini yazması gibidir diyor. Tabii bu olamaz diyor. Ama ben diyor ikinci ihtimali yani Allah'ın yarattığı ihtimalini kabul etmek istemiyorum diyor. Edemem diyor. Kitabında böyle söylüyor. Ya burada Ali Demirsoy proteinin tesadüfen olamayacağını çok net olarak anlatıyor. Şimdi bunu bildiği için tesadüfi savunamıyor artık. Değil mi? Onun yerine bir aklı getirmeye çalışıyor. Yani daktiloya proteinin yapısını kodlamış olan yani DNA demek o. Ya protein evet diyor. Tesadüfen kendi başına olamaz diyor. Onun için diyor DNA olması gerekir diyor. İkisinin aynı anda var olması gerekir diyor. İşte bu yaratılış zaten. Yani söylediği, anlattığı orada yaratılış. Sadece işte biraz böyle laf cambazlığı yapmaya çalışıyor ama çok kötü yakalandı tabii. Bizim olduğumuz yerde, ki hocamızın karşısına çıkamamıştı. Bizim olduğumuz yerde öyle luga yok.
Ya Yiğit Bulut da çok güzel yerinde sorular soruyor. Hani diyor işte genlerin kendini kopyalaması sonucu mu diyor insanlar oluştu diyor. Hayır hemen olmaz diyor ileriki safhalarda. Dawkins'e soralım diyor hemen cevaplasın diyor. Sorulduğu takdirde gördük yani nasıl cevapladığını.
Cevaplayamadın daha doğrusu.
Yani cevaplayamadın.
Evet. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Doğal seleksiyon, doğal süreçler, doğal işte bilmem ne. Şimdi bu mekanizmaların nasıl bir seçilim yaptığını sorduğumuzda tabii ki hayat mücadelesiyle ilgili bir seçilim yapar diyorlar. Yani hayat mücadelesinde güçlü olan her zaman hayatta kalır ve devam eder diyorlar. Dolayısıyla tek kıstas hayat mücadelesidir diyorlar burada. Hayatta kalma mücadelesidir diyorlar. Ama biz şimdi insana baktığımızda sadece hayatta kalmayla ilgili sistemleri yok ki. Yani lüksüne çok fazla sistem var. Mesela bir insan gözsüz de yaşayabilir ama göz insan için lükstür yani. Kulak kepçesi olmadan da yaşayabilir bir insan ama bir kulak kepçemiz var. Bir insan saçı uzamadan da yaşayabilir ama saçlarımız uzuyor. Mesela kaşları olmadan da bir insan yaşayabilir ama gözün üzerinde estetik bir görünümü var. Mesela bir insan erkek sakalı olmadan da yaşayabilir ama Allah... Öyle bir sistem, öyle bir güzellik vermiş mesela erkekte. Öyle bir şey var. Bunların yaşam mücadelesiyle ne alakası var? Sinir sistemi var mesela. Sinir sisteminde belli bir süreden sonra size, mesela biz sırtımızı yasladık şimdi. Sırtımızdan bize ilk yasladığımızda sırtımızda bir hissiyat uyanıyor ve beyine iletiliyor. Beyin diyor ki sırtında bir baskı var. Belli bir süreden sonra bu baskı verilmiyor. Rahatsız olmaması için insanın. Hangi hayat mücadelesiyle oluşmuş bu? Çok fazla şey var. Mesela parmaklar, ellerden bahsediyoruz. Mesela parmağımızın hemen üst kısmında şurada bir pay bırakılmıştır. Bakın. Mesela hemen şu kısımda bir pay vardır. Bu parmağı kıvırdığımız zaman burası sıfırlanır. Bakın burayı yaptığımız zaman şurada minik bir et çıkıntısı vardır. Bu DNA'da kayıtlı bir çıkıntı. Bu sonradan oluşan bir çıkıntı değil. İnsan doğarken DNA'da şu çıkıntıyla yaratılıyor. Hangi doğal seleksiyon mekanizmasıyla oluşmuştur bu? Tırnaklar, hayatta kalma mücadelesiyle mi oluşmuş? Yani hangi hayatta kalma mücadelesiyle oluşabilir ki tırnak? Ya insanın o kadar çok sistemi var ki böyle hayati olmayan, tamamen lüksüne yönelik olan. Dolayısıyla doğal seleksiyonun böyle bir şeye karar vermesi, ha senin işte saçların uzuyor artık, seni seçiyorum. Senin saçların kısa, sen hayatını devam ettiremezsin mi diyor insan, sözde insanla maymun arası geçiş formlarına. Veyahut da buna benzer çok fazla konuda, işte sen dağ tipin hoşuma gitti, işte böyle daha iyi oldu, sen hayatta kalmayı hak ediyorsun mu dedi. Yani doğal seleksiyon mekanizması dediği şey evrimcilerin tamamen hayatta kalma üzerinedir. Ama biz insanda hayatta kalma değil, tamamen lüksüne yönelik binlerce sistem görüyoruz.
Ya bir kere o doğal yani seleksiyonun bunun net delili var yani.
Mümkün değildir yani.
Yani doğanın öyle deneyde değişiklik yapacak bir şey yok. Zaten bitti o konu orada. Fazla uzatacak bir şey yok da. Şimdi
uçağa bindiğiniz zaman mesela bunun yapımcı firması kimdir, nedir, hangisidir diye sorarsınız. Çünkü bir kendi kendine bir uçak olmaz. Bir uçak mükemmel mühendislik yapısıdır. Peki siz kendinize aynaya baktığınız zaman bunun sahibi kimdir, bunu yaratan kimdir diye hiç düşünmüyor musunuz? Yani bir uçak bile kendi kendine olamadığına göre.
Uçak kendi kendine değil ama mühendis yaparken neyi kullanıyor?
Bakın uçak kendi kendine olmaz diyor. Zaten o zaman yaratılışı kabul etmiş oluyor yine aynı şekilde. Mutlaka onun arkasında bir akıl olması gerekir diyor. Tesadüfen olamaz diyor. Ama bunu net bir şekilde söylememek için, yani kafa bulandırmak için uçakta hangi malzeme kullanılmıştır'a getiriyor. Tamam. Yani toprakta var da onun mühendis, yani toprakta kendi kendine tesadüfen olmuyor ki uçak. Onun için mutlaka bir akıl gerekiyor. Mühendisler gerekiyor, işçiler, fabrikalar gerekiyor. Uçak aynı ancak o şekilde olabiliyor. Konu bu zaten. Yani bu şu anlama gelir. Eğer uçağın mühendisi varsa o zaman tüm canlıların, Yiğit Bulut'un sorduğu sorunun cevabı o, yaratıcısı olan Allah vardır. Bir güç var, sonsuz bir akıl var inşallah. Değil mi? İnsana, uçağa, madem sen söylüyorsun mühendisi vardır, evet diyor, o zaman insanın yapıcısı kim dendiğinde de Allah'tır değil mi? Bütün çileklerin, portakalların, muzların, zürafaların, geyiklerin, civcivlerin yaratıcısı olan Allah'tır. Dünyanın, evrenin, atomların, kuantumların değil mi? Sahibi olan, Rabbi olan Allah'tır. Evet. Hep yaratılışı kabul ediyor ama böyle kendince böyle işte laf cambazlığı yaparak kaçmaya çalışıyor. Ama hiçbir şekilde de kaçamıyor yani çok açık artık. Çocukların anlayacağı kadar açık yaptığı demagoji.
Çelik kullanıyor değil mi? Kablo kullanıyor vesaire kullanıyor vesaire kullanıyor. Peki maddeler nereden geliyor? Şimdi bakın doğal seçim.
Doğadan geliyor tamam doğadan
bir mühendisi var ama.
Bizde annemiz
sorunumuz. Bakın arkadan da Aslı Tolun diyor ki genetikçi Aslı Tolun. Boğaziçi'nde genetik dersi verdiriyorlar Aslı Tolun'a.
Başında.
Bizi diyor annemiz babamız yapıyor diyor. Ya demek ki Boğaziçi'nde Aslı Tolun'a sorsak. Mesela ribozomu annemiz babamız mı yaptı? Ribozomda peptidi transferaz diye bir enzim var. Anne baba mı yapıyor bunu? Veya DNA'yı anne baba yapabilir mi? Herhangi bir geni anne baba yapabilir mi? Mitokondri yapabilir mi anne baba deseniz Aslı Tolun ne diyecek? Hayır diyecek. Sen nasılsa o zaman anne baban yaptı. Portakalın muzu kim yaptı o zaman? Zürafaları, geyikleri, aslanları, kaplanları kim yaptı?
İlk anne babayı kim
yani yaptı? O kadar akıl dışı, o kadar çocukça bir iddia ki yani bu Darwinizmi savunmak adına. Ya bunu şöyle yapıyorlar. Darwinizm bir akıl dışı bir şey olduğunu biliyorlar çok net olarak. Bir pagan dini yani. İpe sapa gelmez bir şey. Hiç evrimsel bilimsel delili yok. Sırf bunu savunmak adına nasıl küçük düşürüyorlar kendilerini. Bu çok önemli. Mesela daha önceden yayınlara pek çıkmıyorlardı evrimciler. Halkımız da bunların ne olduğunu göremiyordu. Aslında çok yararlı oldu bu Habertürk'teki programlar, diğer çıktıkları programlar. Bol bol malzeme oldu. Yani evrimcilerin ne kadar mantık dışı, ne kadar bilim dışı konuştuklarına böyle, ne kadar çocukça. Ya çocuklar bile güler buna zaten yani. Böyle bir şey olur mu? Nitekim hakikaten bakıyorsunuz çocuklar gülüyor bunların durumuna.
Olgusal tutarlılıklarındaki
nitelikle ilgili bir şey değildir. O kutsal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler, bitmiştir, betimlerler, bitmiştir. Betsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklar.
Lineer, bağlamlı, hiyerarşik, epistemolojik, kuantum, binel falan böyle...
Eşesel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla...
Tamam, bunlar çevirmiyor. İzolasyon mekanizmalarıyla... İzolasyon, mizolasyon, bunlar hep hikaye, sansasyon,
radyasyon, komplikasyon. Bakın ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşmam. Olgusal tutarlılık skalasındaki...
Ya komedi filmi gibi. Bunları... Ne zaman gülmek istersek evrimcileri dinlemek çok şey böyle hakikaten. Çok akıl dışı yani bilime de aykırı. Yani tabii ki Aslı Tolun anne babamız yaptı. İnanmaz öyle bir şeye. Yani gidip sor mesela. Bir ona öğrencisi gidip okulda, üniversitede sorsa. Ya bu ribozomu kim yaptı dese anne babamız yaptı der mi? Tabii ki demez. Veya bir şöyle bir enzim var. İşte bilmem ne hidrogenaz enzim, dehidrogenaz enzimi. Bunu kim yaptı dese anne babamız yaptı der mi? Demez. Ama... İşte evrimi savunmak adına bu yalanı söyleyebiliyor. Ama bu şu anlama gelir o zaman. Üniversitede ders verdiği zaman demek ki o zaman doğru söylemiyor. Yani yanlış şeyler öğretiyor. İşte bu yüzden dolayı zaten bu çarpık mantıklardan dolayı komünizm ortaya çıkıyor. Eğer siz devletin üniversitesinde, mesela bundan üniversitede ders veriyorlar. Liselerde, değil mi? Devlet eliyle bu kadar mantıksız, bizi annemiz babamız yaptı diye, işte uçağın malzemesi bilmem nereden geldi, kepazelik bir pagan dini öğretilirse ve bunun mantıkları insanın bilinçaltına verilirse, yani güçlü olan ayakta kalır, zayıf nasıl ayakta kalır? Zayıf olanı ezerek ayakta kalır. Çatışmada ilerlemenin temelidir. Sen hayatta kalmak için mutlaka zayıfları ezmen gerekir mantıklarını verirseniz, o zaman tabii ki PKK olur, komünizm olur. Siz vermeye devam ettikçe de o artarak devam eder. Yani hocamızın söylediği konu bu. Mesela PKK'ya karşı komünisttir diyemiyorlar. Dili varmıyor. Devletin dili varmıyor. Nitekim İçişleri Bakanımız Allah razı olsun. Delikanlıca ortaya çıktı, söyledi. Onların nasıl komünist, stalinist bir örgüt olduğunu, ayaklanma olduğunu bunu ifade etti. Ama bunu devletin tüm kademelerinin yapması gerekiyor. Adam kendi söylüyor zaten. Biz ne diyor? Ben diyor Lenin'im diyor. Komünizmi övüyor. Biz diyor komünist bir örgütüz diyor. Bayrağına Orak Çekiç koymuş. Sonradan çıkardılar ama ilk kuruluşunda Orak Çekiç var. Ve her yönüyle komünist. Komünist taktikleri uyguluyor. Gerilla hareketi. Gerilla şeklinde mücadele veren bir terörist hareket. Bu komünizmin bütün safhalarında görülmüştür. Her dünyanın her tarafında bu böyledir. Lenin de bunu söylüyor zaten. Bireysel terör... Olmalı diyor. Ama bu yetmez diyor. Asıl organize bir terör hareketine dönüşmeli bu diyor. Kan dökerek diyor devrim olacak diyor. Aynısını söylüyor. Ama buna bazı insanlar kalkıp da komünistin diyemiyorlar. Hocamız deşifre ettikten sonra da bir kısım gizli komünistler, bunların sağ medyanın içinde olanlar da var böyle, komünist hayranları, komünizme yalaka olan bazı kişiler, isim vermiyorum da burada ismi geçenleri tenzih ederim, birdenbire hopladılar. Ya nasıl olur da İçişleri Bakanı öyle söyler, nasıl olur da komünist denir diye. Ya komünisti İçişleri Bakanı söylemiyor ki, APO'nun kendisi söylüyor PKK'nın nasıl bir komünist bir örgüt olduğunu. Bununla ilgili filmimiz var, bunu izleyelim şimdi inşallah.
PKK Marksist, Leninist, Stalinist ve komünist bir örgütlenmedir. Bugün ülkemizin güneydoğusunda yaşanan PKK terörü, gerçekte komünist terörün ta kendisidir. Bölücü örgütün elebaşı, sözlerinde bu durumu açıkça belirtir. Örneğin, bölücü örgütün elebaşı, 13. kuruluş yıl dönümü mesajında şunları söyler. Sosyalizm yıkıldı, komünizm yıkıldı diyenlere en iyi cevap olarak, tam tersine, komünizmin en güçlüsü, en doğrusu, en yücesi PKK'da gerçekleşmiştir diyoruz. Bölücü örgütün elebaşının 1 Mayıs 1982 tarihli konuşması da PKK'nın Marksist ve Leninist bir örgüt olduğunu çok açık ifade ettiği çok sayıdaki konuşmasından biridir. Ne kadar elverişsiz koşulları yaşarsa yaşasın, işçi sınıfının objektif gücüne ve onun eylem kılavuzu olan bilimine Marksizm, Leninizme dayanmak zorundadır ve dikkat edilirse bizim varlık nedenimiz tümüyle bu gerçek etrafında oluşmuştur. Eğer o aşiret duvarları, o feodal çitler aşılmasaydı, modern düşünce, en devrimci düşünce olan Marksizm, Leninizm kafalarımıza oturmayacaktı.
Adamlar da söylüyor, bizim partimiz Komünist Partisi diyorlar. Ve bütün parti düzeyinde komünizmin bütün kuralları açıklanıyor, izah ediliyor. Gece gündüz her yerde komünist propaganda yapıyorlar.
Bölücü terör örgütü her eylemi, her sloganı ve her bildirisiyle komünisttir. Örgütün kuruluş kongresinde yer alan ve örgütün internet sitesinde göze çarpan ifadeler, Marksizm'e olan sadakatlerini net olarak ortaya koyar. Marksist-Leninist teori çok iyi özümsenmelidir. Önder kadrolar sık sık Marksizm'e müracaat etmeli, Marksizm'in uygulanmasını başlangıç şekli yapmak için bu öğretiyi gerçekten özümsemeliler. Biz sosyalizmi siyasal sorunun çözümlenmesinde daha çok bir eylem kılavuzu olarak ele alacağız. Mutlaka böyle bir öğretinin temsilcisi olarak, böyle bir öğretinin savunucusu olarak, bunun en önemli koşulu olarak bulunulan ülkenin siyasal iktidar meselesine uygulayarak, mevcut iktidarı parçalamada bir araç olarak, bir eylem kılavuzu olarak kullanarak üzerimize düşeni yapacağız.
PKK terörü bugün Türkiye'de, dünya tarihinde önemli komünist ayaklanmalarından birisidir. Cumhuriyet tarihinin en büyük komünist ayaklanmasıdır. Marksist-Leninist, Stalinist bir ayaklanmadır.
Örgütün Marksist-Leninist bir yapıda olduğu, gerek savcılık iddianamelerinde, gerek MIT raporlarında, gerekse mahkeme kararlarında sabittir. Hatta örgütün uzun yıllar kullandığı bayrağında komünizmin en bilinen simgesi olan orak çekiş motifinin yer alması bile konunun ispatı için yeterlidir. Bu amblem daha sonra strateji ve taktik değişikliğine giden örgüt tarafından değiştirilmiştir. Bölücü örgütün elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın ideolojik temelinin Marksizm ve Leninizme dayandığını bir diğer sözünde şöyle belirtir. PKK Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Lenin 1900'de neyse, ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Reel sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum.
Apo Lenin'in dediğini yapıyor adam. Güneydoğu'daki komünistler Lenin'in dediğini yapıyor. Dine uyguluyor. Yani Marksist-Leninist dinin ibadetini yapıyor adamlar. Olay bu.
Bölücü başı Öcalan, milyonlarca kişinin katili olan eli kanlı komünist liderlerden de övgüyle bahseder. İşte proletaryanın kahramanları Marx ve Engels. İşte onun teorik, siyasal dahisi Lenin ve yine onun pratik ustaları Stalin, Ho Chi Minh ve Mao. Ve bunların önderliğinde yürüyen birçok ulusal ve enternasyonalist kahraman. İnsanlığın özgürlük bilincini ayaklandıran, örgütlendiren ve halk ordusu denilen orduları ortaya çıkaran bu büyük kahramanların insanlık tarihindeki yeri gerçekten büyüktür. Bölücü örgüt elebaşı da tıpkı hayran olduğu komünist liderler gibi acımasızca şiddet ve terör uygulamaktadır. Çünkü ideolojilerini dayandırdıkları komünizm, Marksizm, Leninizm ve Darvinizm bunu emretmektedir. Lenin, terörün komünist ideolojinin ayrılmaz parçası olduğunu şu sözleriyle açıkça dile getirir. Bizim ilgilenmekte olduğumuz olgu silahlı mücadeledir. Bu mücadele bireyler ve küçük gruplar tarafından yürütülmektedir. Silahlı mücadele, birbirlerinden kesin kes olarak ayrılması gereken farklı iki amaca yöneliktir. Önce bu mücadele kişilere, liderlere ve ordu ve polisteki görevlilere suikast yapmayı amaçlar. İkinci olarak hem hükümete ait hem de özel kişilere ait para kaynaklarına el koyar.
Yani tabii ki diyor, her yeri bombalayacağız, adam öldüreceğiz, kan akıtacağız diyor. Komünizmin gereği bu değil mi diyor.
Bir diğer sözünde de Lenin, terörün ve anarşinin komünizm için ne kadar vazgeçilmez olduğunu şu ifadelerle açıklar. İlkesel olarak terörü hiçbir zaman reddetmedik ve reddedemeyiz. Terör, çarpışmanın belli bir anında, askeri güçlerin içinde bulunduğu belli bir durumda ve belirli koşullar altında kesinlikle işe yarar ve hatta zorunlu savaş yöntemlerinden biridir.
Lenin ne diyor? Marksizmin uygulanması için, Leninizmin uygulanması için tek yol vardır diyor. Bir tane yol. Terör diyor. Şiddet. Devrimci şiddet diyor. Yani komünist şiddet. Terör olmadan komünizmin dünyaya yayılması mümkün değildir diyor. Şiddet olmadan yayılması mümkün değildir diyor. Yani polisi, jandarmayı öldürmedikten sonra, karakolları bombalamadıktan sonra, bankaları basıp yağmalamadıktan sonra, zenginlerin evine girip onları katledip paralarını el koymadıktan sonra proletarya diktatörlüğünü asla oluşturamazsınız diyor adam. Proletarya diktatörlüğünün tek yolu, komünizmin gelişmesinin tek yolu, Marksist bir hareketin, komünist bir hareketin gelişmesinin tek yolu terördür diyor. Aksini yaparsanız diyor, Marksist-Leninist çizgiden sapmış olursunuz diyor.
PKK terörist olarak yetiştireceği kişilere öncelikle diyalektik materyalizm ve bu felsefenin temeli olan Darwinizm eğitimi vermektedir. Burada bir etnik hareket değil, komünist ve dinsiz bir hareket söz konusudur. Kürt milliyetçiliği görüntüsü tamamen bölge halkının gözünü boyamaya yöneliktir. Bu nedenle bütün Türkiye'de anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist çok güçlü bir fikri propaganda şarttır. Darwinizmin olmadığı yerde materyalizm olmaz. Materyalizmin olmadığı yerde komünizm olmaz. Komünizmin olmadığı yerde de PKK olmaz. PKK'ya çözüm, Darwinizmin, materyalizmin ve komünizmin bilimsel yöntemlerle yerle bir edilmesi ve Türk-İslam Birliği'nin bir an önce kurulmasıdır.
Bir tane çözüm vardır. Antikomünist, antistalinist, antimarksist bilimsel çalışma. Bu yapıldığında komünistlerin şah damarı koparılmış olur. Beyni dağıtılmış olur. Çünkü bu bir inanç meselesi bu, bir ideoloji meselesi. İdeolojiye karşı çözüm nedir? İdeolojinin ortadan kaldırılmasıdır. Değil mi?
Evet hocam. Hocam.
İdeoloji ortadan kaldırılmadığında anarşi terör devam eder. Tek çözüm o beynin, o inancın ortadan kaldırılması. Adamların öldürülmesi değil. İnancın ortadan kaldırılmasıdır. İnancın ortadan kaldırılması için de bilimsel çalışma gerekiyor. Anti-Marksist, anti-Leninist, anti-Darwinist bilimsel çalışma kökünden halleder ve bitirir. Kısa sürede de konu hallolur. Abdullah Öcalan'a çözüm arıyorlar. PKK şunu yapıyor, bunu yapıyor, nasıl yapacağız? Kardeş mesela 100 tane hastalık varsa tek bir ilaçla hepsi bitiyor bakın. Tek bir ilaçla konu hallolacak. İnşallah. Yani Türk-İslam Birliği ilacını aldıklarında bütün bu 100 tane hastalık bir anda ortadan kaybolacak.
PKK'ya çözüm, Darwinizmin, materyalizmin ve komünizmin bilimsel yöntemlerle yerle bir edilmesi ve Türk-İslam Birliği'nin bir an önce kurulmasıdır.
Evet, videoda da hocamın söylediği şey, tek bir ilaç alındığı zaman tüm hastalıklar, her şey tedavi olmuş oluyor. O da Türk-İslam Birliği Allah'ın izniyle. Ve komünizme karşı, PKK'ya karşı fikri mücadele de çok önemli. Yani Darwinizmin geçersizliği. Yani her şey tamamen bilimsel olarak bitirdi. Komünizm, materyalizm ve Darwinizmi. Bütün bilimsel gelişmeler hiçbir akılcı yönü olmadığını, materyalizm mesela işte maddenin mutlak olduğunu, onun haricinde evrenin sabit olduğunu, genişlemediğini ve sonsuzdan geldiğini iddia ediyordu. Bilim bunların üçünün de tam tersi olduğunu gösterdi. Ve materyalist bilim adamları kendi elleriyle gösterdiler bunları. Darwinizme baktılar, hiçbir şekilde geçersiz olduğunu, geçerliliği olmadığını ve canlılarda muhteşem bir yaratılış olduğu gözüktü. Komünizme baktılar, işte Marx'ın Tevrat'tan bakıp işte Kral Mesih'in yaşanacağı, Kral Mesih döneminde yaşanacak olayları dinsiz bir ve Allah inancı olmayan bir sistem şeklinde komünizm diye uyarlamaya çalıştı. Ve bunun da kesinlikle Allah inancı olmadan ve Kral Mesih olmadan ve Hazreti İsa olmadan olamayacağı zaten anlaşıldı. Dolayısıyla şu anda tek çözüm Türk İslam Birliği ve Darwinizm, materyalizmin fikri olarak geçersizliğinin anlatılması. Hocamızın şu ana kadar söylediği, yani mesela yayınlarında hocamız bir konu olduğu zaman bu konuda şu yapılsa daha doğru olur diyor mesela hocamız. Bir bakıyoruz iki ay sonra o yapılıyor. Mesela herhangi bir konu oluyor. İşte fakirlere işte şöyle bir imkan tanınsa hiç fena olmaz, çok iyi olur diyor hocamız. Bir bakıyorsunuz hocamızın tarif ettiği şekilde aynısı 4 ay sonra uygulamaya geçmiş oluyor. Bunun gibi 1600 tane olay var. Bunlardan bir tanesi de Darwinizmin fikri olarak geçersizliğinin anlatılıp PKK'nın fikri olarak bitirilmesi. Hocamızın söylediği binlerce şeyden sadece bir tanesi aslında. Fakat bu konuda birazcık anlamazdan gelme olayı söz konusu bazı çevreler tarafından. Bazıları kabul etmeye başladılar yavaş yavaş ama yakında göreceğiz bakın çok net bir şekilde. Televizyonda çıkıp diyecekler ki ki demeye başlandı şu anda. Artık yavaş yavaş insanlar söylemeye başladı. Daha net bir şekilde ve keskin şekilde Allah'ın izniyle kalkıp diyecekler ki bu PKK silahla bombayla çözülmez. Sadece fikri mücadeleyle çözülür. Bu kişileri çünkü artık yakalıyorlar. Mesela PKK'lıları canlı olarak yakalıyorlar. Soruyorlar niye bunu yapıyorsun diyorlar. Darwinistiz biz o yüzden diyorlar. Ne, size ne eğitim veriliyor diyor mesela soruluyor. İşte dinler tarihi, komünizm felsefesi, evrim teorisi anlatılıyor bize. Biz de en sonunda bu şekilde oluyoruz diyorlar. Demek ki din gerçek haliyle anlatılsa, komünizmin bir safsatı olduğu anlatılsa, evrim teorisinin de bir safsatı olduğu anlatılsa, o zaman demek ki PKK'lı diye bir şey kalmayacak. Biz buradan bunu anlıyoruz. Çünkü bunu yapmalarına neden olan şeyleri sayıyorlar. O sayılan şeyler konusundaki doğrular anlatılsa demek ki olmayacaklar. Buradan bu sonuç çıkar. Yani çok büyük bir zekaya sahip olmak da gerekmiyor bu sonucu çıkarmak için. Ama vicdana sahip olmak gerekiyor bunu kabul etmek için. Ve Allah'ın izniyle hocamızın söyledikleri 1600 tane konunun gerçekleşeceği gibi bu olayın da gerçekleşeceğini çok yakında göreceğiz Allah'ın izniyle. Ve PKK diye bir şey kalmayacak. Tamamen silinecek yeryüzünden PKK ve komünizm aynı zamanda fikri olarak tabii ki. Yani bir zorlamayla değil. İnsanlar bakacaklar din ahlakının çok güzel olduğunu, komünizmin bir zırva olduğunu ve hiçbir zaman kesinlikle yaşanamayacak olduğunu görecekler. Zaten adalet adalet deniyor. Yani ne olursa olsun zaten adalet sağlamak zaten tam olarak mümkün değil dünyada. Yani nasıl bir düzen gelirse gelsin. Hazreti Mehdi döneminde inşallah en güzeli gelecek. Ama sonsuz adalet yine ahirette ama sağlanacak inşallah.
Ama hocamız bütün konuşmalarında ne diyor? Türk İslam Birliği kurulmadan bunların olmayacağını söylüyor. Evet. Hazreti İsa'nın ve Hazreti Mehdi'nin gelmeden de Türk İslam Birliği'nin oluşmayacağını söylüyor. Ama biz ne diyoruz? Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiğini söylüyoruz inşallah. Fikri anlamda çalışmalarına başladığını söylüyoruz inşallah. Hani bunların sonucunda da hocamız, Akın hocam az önce söyledi. Hani hocam bir konu hakkında bir şey söylüyor mesela. Çok kısa zamanda olduğunu görüyoruz inşallah. Mesela hocamız da Türk İslam Birliği'nin kurulması için hani Hazreti Mehdi'nin gelmesinin şart olduğunu ama bizim yaptığımız çalışmaların altyapı oluşturacağını evet, söylüyor inşallah.
Öncüleri olarak inşallah. Evet. Evet. İbadet olarak yapılıyor zaten bu. Yani biz burada anlatıyoruz mesela Hazreti Mehdi'nin yeryüzünde olduğunu, Hazreti İsa'nın yeryüzünde olduğunu. Yani bunu inşallah hani ibadet olarak yapıyoruz. Allah peygamberimiz bize emretmiş bunu. Çünkü müjdeleyin buyuruyor. 1400'de faaliyetlerine başlayacağını bildiriyor Hazreti Mehdi'nin. İnsanların etrafına toplanmaya başlayacağı dönem olarak 1400 senesini vermiş. Biz de Müslümanlar olarak tabii ki peygamberimize inanıyoruz. 1433'teyiz şu anda. O döneme geldiğin zaman Hazreti Mehdi ile müjdeleşin buyuruyor. Biz Müslümanlar olarak yani müminler olarak inşallah peygamberimizin sözünü dinleriz. Ya tersi bir şey yapıyorsak şeytanın sözü dinlenmiş olur zaten. Yani peygamberimiz 1400'lü yıllarda Hazreti Mehdi'nin gelişini müjdeleyin diyorsa, birisi de kalkıp hayır müjdelemeyeceğiz sonra gelecek diyorsa, o zaman tövbe etmesi gerekir. Allah'a iman ediyor olması gerekir tekrar. Şehadet getirmesi gerekir. Sonra Kur'an'ı kabul etmesi gerekiyor. Peygamberimizin peygamber olması olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Bunları sırayla yapması gerekiyor eğer ben bunları kabul etmiyorum diyorsa. Müslüman olduğunu iddia ederek kabul etmiyorum diyorsa bunları tekrar baştan yapması gerekiyor. ve bunu kabul, bu peygamberimizin emrini de kabul etmesi gerekiyor. Aynı zamanda uygulaması gerekiyor. İnşallah biz bunları hatırlatıyoruz. Yani çok böyle hani acayip bir akıl sonucunda çıkarılacak sonuçlar veyahut da kabul edilecek gerçekler değil bunlar. Yani peygamberimiz bildirmiş senelerini. 1400 ile 1500 arasında olduğunu peygamberimiz bildirmiş. 200 alamet var. Onun haricinde 1000'e yakın başka detaylı alametler de var. Ve bunların hepsinin gerçekleştiğini görüyoruz şu anda. Yani çok anlaşılması zor değil. Bir alamet yeter Müslüman için ama peygamberimiz hani tam kimse reddetemesin, ahirette de kalktığı zaman ben anlayamadım diyemesin diye yüzlerce alamet belirtmiş. Bunların hepsinin gerçekleştiğini görüyoruz. Bir anlamazdan gelme dönemi olacağını da bildiriyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama zulme gerdekiler ve göktekiler dayanamaz hale geldiği zaman artık insanlar o anlamazdan geldikleri olan gerçeği, Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın yeryüzünde olduğu gerçeğini kabul edecekler. İnşallah göreceğiz.
İnşallah.
Mehdi diyor peygamberimiz işleri ve insanları çok mükemmel yönetmesiyle tanınacaktır. Bakın şöyle buyuruyor hadiste. Hazreti Mehdi'nin alametlerinden biri iş başına getirdiği yetkilileri sıkı denetlemesidir. Yani çok sıkı tutuyor işi. Yani başka bir hadiste de bildiriyor peygamberimiz. İşi çok sıkı tutacaktır diyor. Yani ne anlamda bu? Hiçbir şekilde küfrün zulümlerine izin vermeyecek. Darwinizmi, komünizmi, materyalizmi ezecek. Yani fikren ezecek bilimsel olarak ve ortadan kaldıracak.
Mezhepleri
yani
de ortadan kaldıracak.
Mesela hocamız bugün tekrar söyledi, komünizm için şunu söyledi. Komünizm dedi, filmde de geçmişti, bir dindir. Biz nasıl Allah'a iman ediyorsak, onlar da komünizme iman ediyorlar. Biz nasıl mesela İslam dini, İslam ahlakı dünyaya hakim olacak diyorsak ve bunu istiyorsak, onlar da hayır diyorlar. Proletarya diktatörlüğü dünyaya hakim olacak. Biz bunu istiyoruz diyorlar. Yani biz nasıl kesin bir bilgiyle iman ediyorsak Allah'a, onlar da komünizme kesin bir bilgiyle iman ediyorlar. Kesin bir inançla daha doğrusu. Bilgi değil de çünkü ortada bir bilgi yok. Hakikaten geçersiz yani. Süper saçma. Materyalizm bilimsel olarak geçersiz. Darwinizm zaten bilimsel olarak geçersiz. Proteinlerin oluşmasının imkansızlığı ve 350 milyon tane delil var. Mesela bazen o da komedi gibi bir şey. Darwinistler diyorlar ki, mesela programda sordular. Meral Kence diye Meral nenemiz var. Onu çıkartıyorlar arada bir. Böyle zar zor konuşuyor. İşte bir şey sordukları zaman diye dakikalarca eğiliyor. Soruyorlar onu. Hayat nasıl başladı diyorlar. Eğlemeye başlıyor. Peki diyor. Delil veremiyor. Delil veremediğini anlıyor. Sizin deliliniz nedir diyor. Bizim delilimiz ne biliyor musunuz? İlk canlı hücresinin birdenbire ortaya çıkması. Siyanobakteri. Canlılık birdenbire ortaya çıkıyor. Yaratılış. Bir. 350 milyon tane daha delilimiz var. Şu an 350 milyon ve bu sayı her geçen gün artıyor. Çünkü fosillerin sayısı milyonlarca tür olduğuna göre ve yaşamış olduğu kabul edilen türlerin sayısı milyarları bulduğuna göre, %1'i hayatta diyorlar şu anda. Milyarlarca başka fosil var. Yani milyarlarca delilimiz var bizim. Neyi gösteriyor? Türlerin birdenbire eksiksiz ortaya çıktığını ve yaratıldığını gösteriyor. Canlılardaki komplekslik, canlılardaki ihtişam ve bilgi. Mesela bilgi de var. Bir DNA'da 1 milyon sayfa, 1 gram DNA'da 200 trilyon kitap bilgi var. Bakın 1 gramın içine Allah 200 trilyon kitaba eşdeğer bilgiyi yerleştirilmiş. Yani insanlık tarihi boyunca yazılan kitapların on binlerce kat fazlası 1 gramın içinde. Ve adam buna tesadüfen oldu diyor. Halbuki bu yaratılışın delili işte. Sizin deliliniz ne dediği zaman biz zaten delil şöyle olur. Mesela Darwin onu söylüyor, kriteri veriyor. Evrimin olup olmadığını diyor sadece fosil kayıtlarından anlarız diyor. Douglas Fütüma da diyor ki dünyanın en ünlü evrimcilerinden Roma'da kaçan Fütüma. Firar etmişti. Yani Fütüma oluyor. Firar Fütü. Fütüma olmuş. O soyadı. Firar etmiş. Kaçıyor adam da yani yapacak bir şey olmadığını anladığı için topuklayıp kaçıyor orada. Diyor ki biz diyor canlılığın birdenbire ve eksiksiz ortaya çıktığını görürsek diyor üstün bir akıl tarafından yaratılmış olduğunu kabul etmemiz gerekir diyor. Bakıyoruz öyle 350 milyon tane fosil birdenbire ortaya çıkıyor. Demek ki sonsuz bir akıl tarafından yaratılmış. Bunların hepsi yaratılışın delilleri. Tabii daha saymakla bitecek gibi değil. Atomlardaki düzen var. Big Bang var mesela. Maddenin yoktan var edildiğini ispatlıyor. Bir de hepsinin üstünde tabii biz beynimizin içindeki sinyallerle muhatap olduğumuz bir algılar dünyasını yaşıyoruz. O algıların tabii ki yaratıcısı olmuş oluyor. Yani görüntü, duyma, işitme, dokunma hepsinin yaratıcısı olan Allah. Bunların hepsi işte Doğanın diyalektiği dedikleri darwinizmi ortadan kaldırıyor. Tarihin diyalektiği dediği tarihsel materyalizm olarak iddia ettikleri komünizmi ortadan kaldırıyor. Materyalizmi ortadan kaldırıyor ve komünizmi dolayısıyla ortadan kaldırıyor. İşte Hazreti Mehdi de bunu yapıyor. Çünkü siz bir insan ya darwinizme inanır, haşa bir yaratıcının varlığını inkar eder ya da Allah'a iman eder. Çünkü darwinizm tesadüfen olduğunu iddia ediyor. Halbuki bilim de öyle değil diyor, her şey diyor yaratılmıştır diyor. Tesadüfen hiçbir şey olamaz diyor, tesadüf yoktur diyor bilim zaten. Bu da Allah'ın yarattığını. Dolayısıyla darwinizmi kafadan temizlemeden Allah'a inanç olmaz. Hazreti Mehdi'nin işte en önemli görevi de budur diyor Said Nursi Hazretleri. Maddiyün ve tabiyün felsefelerini, taun dediği yani veba hastalığı diyor, insanlığın taunu. Bunu diyor tam susturacak tarzda bir icat yapacaktır diyor, tam susturacak. Bu hadislerde ve Bediüzzaman Said Nursi'nin hadislere dayanarak yaptığı anlatımlarda 40 yıllık bir süreç olduğunu anlıyoruz. Yani 1400'den başlayan, faaliyet zamanı olarak 1400 gösteriliyor. Mesela, nitekim hem özür dilerim, Akın Hocam'ın dikkat çektiği 7000 yıllık hadislerde 1400'e işaret var, 1400'e 1500 arasına. Ayrıca ne zaman başlayacağını da göreve bildiriyor Peygamber Efendimiz. Onun çıkacağı yıl diyor, Kabe'ye kanlı baskın olacaktır diyor. Bu da 1400'ün birinci günü gerçekleşiyor. Yani 21 Kasım 1979'da. Ve o 40 yıllık sürecin bitmesine de çok az zaman kaldı inşallah. Yani İslam'ın hakimiyetine inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Tabii biz alametleri görüyoruz. Hocamız da sürekli olarak yobaz bir güruhatın olduğundan bahsediyor. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü yobazlıkta din Allah inancına ve tahkiki imana göre yaşanmıyor. Sadece yani bir geleneğin, dine tenzih ederek söylüyorum, bir geleneğin devam ettirilmesi şeklinde yaşanıyor. Ve Peygamberimiz bildirmiş, 1400'lü yıllarda fazla taassuba kaçacaksınız diyor Peygamberimiz. 1400'lü yıllara işaret ederek fazla taassuba kaçtınız diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dine binlerce, on binlerce bidat soktunuz ve hurafeler soktunuz ve yaşanmaz hale getirdiniz diyor yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun ne zaman olduğunu? 1400'lü senelerde olduğunu bildiriyor. Şimdi dolayısıyla hani Müslüman birisi, ehli sünnet olduğunu söyleyen birisi buna inanması gerekiyor. Ehli sünnet birisi olduğunu farz edelim. Şunu diyecek. Ben şu anda Peygamberimizin fazla taassuba kaçtığını söylediği dini hurafelerle yaşayan kişilerden bir tanesi olabilirim Allah korusun. Çünkü 1433'teyiz. O dönemdeyiz. Ne yapmamız gerekiyor? Peygamberimizin kıyamet gününde tek bir tane şikayeti var. Kavmim siz bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktınız buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anki duruma bakıyoruz. Aynı zamanda kıyamet öncesi dönemde. Kur'an gerçekten de haşa terk edilmiş bir kitap olarak bırakıldı. Nasıl yapıldı bu? İşte siz Kur'an'ı anlayamazsınız. İşte Kur'an anlaşılmaz bir kitaptır. Ondan sonra sadece rivayetlerden, sözde rivayetlerden ve hurafelerden dini anlayabiliriz şeklinde. Kendi anlatımlarıyla bambaşka bir din anlattılar. Sonra da dediler ki Kur'an'ı okumayın kafanız karışır. Neden kafamız karışır dediğimizde yaşadığımız dinle Kur'an'daki dinin birbiriyle alakası olmadığı için kafanız karışır. Mesela biz bir hüküm söylüyoruz, bunu yapın diyoruz. Kur'an'a bir bakacaksın, tam tersini göreceksin. Dolayısıyla kafan karışır, bunu şey yapma. Din böyledir işte, Kur'an'da ayrı yazar, haşa. Yaşanması ayrıdır. Dolayısıyla hiç kafanı karıştırma, sen bizi dinle, bunu yaşa gibi bir sistem sundular. Ve dolayısıyla bu sistemin sonucunda Müslümanlar, Müslüman kardeşlerimiz çok zor duruma düştüler. Yani bu Kur'an'dan uzaklaşmanın ne sonucudur Müslümanların zor duruma düşmesi?
Hep zor gördüler kafasında, hep evet. İşte okursa kafamız karışır. İşte zaten biz hani bir şey sorduğumuzda cevaplanıyor, biliyoruz. Bir şey sorduğumuzda öğreniyoruz. İşte neden okuyayım ki yani? Zaten hani yozlaştırdıkça yozlaştırdılar. Evet. Ne oldu? Bu boyutlara kadar ulaştı yani.
Çok düşünme, derine dalma, kafayı yersin gibi. Allah ayette derin derin düşünmez misiniz buyuruyor. Müslüman olduğunu iddia eden bir kardeşimiz kalkıp derin düşünmeye gerek yok, kafayı yersin diyor. Allah size yol gösterici olarak indirdim diyor Kur'an'ı ve bir düzen içerisinde okuyun diyor. Bakın düzenli olarak okuyun buyuruyor.
İnşallah.
Niye Arapça indirildiği sorulduğunda Arap acemi olana Arap olana acemi bir dil mi? Yani Arapça haricindeki bir dil mi demeyesiniz diye Arapça indirildi diyor Allah Kur'an'da. Yani amaç anlaşılması Kur'an'ın. Dolayısıyla biz de Kur'an'ı okurken Türkçe okuyacağız Allah'ın izniyle. Ve kafa karıştıracak bir durum yok. Kafa açacak bir durum var Kur'an'da. Her okunduğunda insanın aklı biraz daha açılıyor. Şuuru biraz daha açılıyor. Kalitesi biraz daha artıyor. Görgüsü biraz daha artıyor. Temizlik anlayışı biraz daha artıyor her okuduğu ayette. Ve bir ayeti okuyor. Bir sonraki Kur'an okuyuşunda aynı ayetten başka bir mana çıkartıyor. Bir dahaki okuyuşunda o ayetin bambaşka bir manasına Allah onu açıyor, fark ediyor. Dolayısıyla bu yobaz güruhata çok dikkat etmek gerekiyor.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okumak, öğrenmek tabii ki güzel. Arapçasını okumak tabii ki güzel. Ama şimdi Arapça okuyor, adam anlamını bilmiyor. Ben Kur'an-ı Kerim okudum diyor. Türkçesini oku, aç Türkçesini oku anlamında derin derin düşün değil mi? Bu evet. Müslümanın, mümin kardeşlerimizin, herkesin görevi inşallah. Evet. Yani kafa karışacak bir şey yok. Yani bu senin mesela Türküz mesela açıp Türkçesinin ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor yani. Evet. Görevlerimizi bilmemiz gerekiyor. Ama Arapçasını da öğren yani. Öğrenme diye bir şey evet, yok zaten. Yani.
Ya bunu çok hocamızdan güzel öğrendim. Arapçada. Allah razı olsun. Hocamız vesile oldu buna. Ben de mesela hocamızla yeni tanıştığımız zamanlarda İlk kitaplarından birini okumuştum. Gerçeği düşündünüz mü? Orada çok güzel anlatıyor. Gerçeği düşündünüz mü kitabında? Dinin nasıl, yani dinin neden yaşanması gerektiğini. Mesela orada çok güzel tarifler vardır böyle. Okumanı tavsiye ederim. Mesela diyor, Kur'an diyor evlerde duvara asılan böyle bir kılıf içerisinde duvara asılır. Değil mi? Eski öyle adetler vardı. Birçok evde görürsünüz hakikaten. Kütüphanede durur Arapçası veya duvara asılır. Belli günlerde işte anneannesi, evin anneannesi ya da babaannesi ya da dedesi onu duvardan indirir. Arapça olarak okur böyle ağlayarak, gözleri yaşlı olarak. Sonra tekrar geri asılır. İçinde ne yazdığını da bilmezler. Mesela benim dedem hafız yetiştiriyordu. Hafız-ı Kura'ydı. Ben uzun yıllar dedemle aynı odada kaldım hatta. Kur'an'ın içinde Arapçasını ezbere biliyordu. Hafız çünkü ve hafız yetiştiriyor. İçinde ne yazdığını tam olarak bilmiyordu. Ya öyle söylediği şeyler var ki şimdi ben Kur'an'ın gerçeğiyle gördüğüm için söylediklerinin Kur'an'da olmadığını, yanlış olduğunu biliyorum. Çok net olarak biliyorum. Arapçasını bilmesine rağmen içinde ne yazdığını bilmiyordu. Ama bu yani Allah rahmet eylesin. Dedem tabii iyi niyetli bir insandı ama bu anlayış, bu yaşam genel olarak insanların çoğunda vardır hakikaten böyle. Yani Kur'an'ın yaşanması gerektiği bilinmez. Bir de Allah Kur'an'da mesela Kur'an'ın yeterli olduğunu söylüyor. Fakat öyle bir münafıkhane böyle yobaz sistem meydana getirilmiş ki Kur'an haşa yeterli değildir. Siz bunları asıl yapmanız gerekiyor diye böyle apayrı bir din meydana getirilmiş. Tam şeytanın taktiği ve tuzağı. Ve 1400 yıldır da bu sistem peygamberimizin vefatından beri uygulanıyordu. Hakikaten eklemeler yapılmış, sürekli eklemeler, çıkartmalar yapılmış böyle. Halbuki Allah Kur'an'da Kur'an'ın yeterliliğini bildiriyor. Hocamız da Kur'an ayetlerine dayanarak, Allah'ın sözü çünkü, Kur'an'ın yeterli olduğunu açıkladığında bir takım münafıklar hemen hopladılar. Peygamberimiz Mehdiyet'i anlatmış, ahir zamanın bütün alametlerini vermiş, Allah'ın vahiyle yapmış bunu. Zaten Allah bakın ayette bildiriyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Onun söylemekte oldukları diyor, vahyolunmakta olan bir vahidir. O nefsinden ve hevadan konuşmaz, onun söylemekte oldukları vahyolunmakta olan bir vahidir diyor. Ve gaybi bilgisine de, elçilerinden, peygamberlerinden seçtiklerini, dilediklerine vereceğini bildiriyor Allah. Ve aynı zamanda Kur'an'ın içinde de var. Mesela bu gayb haberlerindendir diyor. Sen bunu bilmezdin diyor. Eskiden olan olayları anlatıyor Allah. Hem eskiler hem de geleceğe yönelik olayların hepsi gaybdır. Allah bilir. Ama Allah'ın dilemesiyle elçilerine bildirir. Peygamberimize bildirmiş bunu. Peygamberimizin söyledikleri gerçekleşiyor. Yani biz net olarak görüyoruz delilleriyle. Hocamız geçen gün yine söyledi. Çift kuyruklu yıldız çıkıyor. Sırf bu dedi, insanların ahir zamanda yaşadığını, Hazreti Mehdi'nin çıktığını anlamak için yeterli. Hiç tarihte görülmemiş. Yani bilmiyor kimse.
Doğru, Lulin kuyruklu yıldızı.
Yani Lulin daha önce çıkmış olabilir ama kimsenin haberi yok böyle bir kuyruklu yıldız olduğundan. Peygamberimiz diyor ki, boynuz gibi diyor böyle. Yani aralarında bir açı olan, dümdüz de değil böyle. Çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak diyor.
Boynuz açı.
Daha parlak olacak diyor. Daha parlak. 6 kat daha parlak normalden. Bütün kuyruklu yıldızların gök cisminin aksine hareket edecek diyor. Doğudan batıya doğru aynen o şekilde hareket ediyor. Daha da detay veriyor. Ondan önce diyor, kuraklık olacak diyor. Yağışlar azalacak. Ondan sonra da diyor yağışlar öyle bir artacak ki insanlar bundan da şikayet edecekler diyor. Ya aynısıyla milimetrik olarak 2009 yılında Şubat ayında Lulin kuyruklu yıldızı çıkmadan önce herkes biliyor global ısınma deniyordu. Kuraklık dönemi vardı. Kuyruklu yıldız Lulin aynı bu şekilde tarif edildiği şekilde çift uçlu olarak böyle bir açılı, çift uçlu ve diğer yöne aksi yöne hareket eden bir kuyruklu yıldız olarak 2009 yılında geçti. O geçtikten sonra da bu sefer öyle yağışlar arttı ki dünyada her tarafta seller oluştu. İnsanlar hakikaten şikayet ettiler. Aynısıyla oldu. Şimdi bunu gören bir insan ki bu bir tanesi. Afganistan'ın işgali var, İran-Irak savaşı var.
Ardı ardına geleceğiz.
Tabii ardı ardına gelecek diyor. Savaşın diyor kazananı olmayacak diyor mesela.
Sonuçsuz.
Yani böyle bir savaş ve ülke bildiriyor, yer bildiriyor. Farsi yönünden gelecek olan mesela İran'a dikkat çekiyor, Irak'a. İki ordunun kapışacağını, savaş çıkacağını peygamberimiz. Ama kazananı olmayan, bakın gazete başlıklarına bir ileri bir geri diyor İran-Irak savaşı diyor. Yani kazananı yok. 7 yıl mı 8 yıl mı ne sürmüştü? 1980 yılında başladı.
Aslında
tam Mehdi'nin çıkış yılında başladı.
Kardeş olacaklarını bildiriyor peygamberimiz. Evet. İkisi Müslüman ülke.
İkisi de Müslüman ülke. Tabii Müslümanların arasında o zaten bir sorun var demektir o zaten. O da Mehdi'nin çıkış alameti. Evet. Bunun gibi mesela Fırat'ın suyunun kesilmesi. Fırat'ın suyu tarihte bir kere kesiliyor. Bütün tarih boyunca akmış Fırat'ın suyu. Bir kere kesiliyor. Keban Barajı yapıldığında gazete başlığına bakıyorsunuz. Hadisteki gibi Fırat'ın suyu kesildi diyor, durdu diyor ilk defa olarak. Bunların hepsi bize Hazreti Mehdi'nin çıktığını, yani çıkacağını değil, çıktığını gösteriyor. Çünkü bu alametler olduğunda Mehdi'nin çıktığını bildiriyor. Mesela bir alamet için geceyi gündüz gibi aydınlatan bir ışık, insanları korkutan ve can ve mal kaybına sebep olan, çünkü uyanı uyandıran diyor, ayaktakini oturtan böyle bir parlama olacak diyor. Ve Hazreti Mehdi'nin çıkış yeri olarak İstanbul'u bildirdiği için, İstanbul'da bu Independenta'nın patlamasıyla hadis oldu, tecelli etti, hadis gerçekleşti. Bu diyor, Hazreti Mehdi'nin İstanbul'a geliş vaktidir diyor. Geliş, bu alamet diyor, geliş vaktidir diyor Mehdi'nin. Ne demek geliş vakti? Demek ki Mehdi 1400 yılında doğmuyor. Mehdi genç ve İstanbul'a geliyor. Demek ki başka bir yerden geliyor ve doğumunun da büyük bir şehirde olacağını bildiriyor başka hadislerde nitekim. Evde olacağını ve başka bir yerde olacağını. Aynı zamanda çıkış vaktinin alameti olarak da yine kanlı Kabe baskınını söylüyor. Bir Muharrem 1400'de gerçekleşiyor. Yani Hazreti Mehdi 1400'de çıkıyor. İnsanlar da etrafında 1400'de toplanacaklardır diyor inşallah.
İnşallah.
Faaliyetlerine başlıyor gençlik döneminde. 32 yıl geçtiğine göre, 33 yıl geçtiğine göre demek ki Hazreti Mehdi 20 yaşlarında gelmiş olsa değil mi o dönemde? 50 küsur yaşlarında olması gerekiyor. İleri de yaşlarda da genç görünümlü olacaktır diyor. Yalnız bu da değil. Mesela Bediüzzaman Said Nursi de peygamberimizin hadislerine ve Kur'an'a dayalı olarak açıklamalar yapıyor ve söyledikleri doğru olduğu için her söylediğinin doğru olduğunu da biliyoruz. Mesela mezarının yıkılacağını söylüyor. Bilinmeyeceğini söylüyor. Hangi yılda öleceğini de bildiriyor. Ettaide 1960 yılında işaret var. Hakikaten o yılda vefat ediyor. Hakikaten mezarı ortadan kaldırılıyor ve şu anda kimse nerede olduğunu da bilmiyor. Veya talebelerinden çok yakın olanlar hariç belki. Şu anda kimse nerede olduğunu bilmiyor. Bu söylediklerinden bir tanesi. 1371 yılında yaptığı konuşmalarda 30-40 yıl sonrası işaret ediyor Mehdi'nin faaliyet yılları olarak. Yani 1401-1981, 1411 yani 1991, 2001, 2010, 2011 cemalini göreceğiniz yıllar diyor 2011 için. Herkesin yüzünü göreceğini diye bildiriyor. Aşama aşama Mehdi'nin faaliyetlerini tarif ediyor zaten. Darwinizm ve materyalizm de ortadan kaldıracaktır diyor. Bunu da nasıl yapacağını bildiriyor. Hangi sistemi kullanacağını. Kendinden önceki mesela kendinden önceki diyor bir taifenin ve Müslümanlar için kullanmıyor bunu. Taife demişti hocamız. Müslümanlar için kullanılmaz. Gayrimüslim olanların, Müslüman olmayanların yaptığı çalışmaları diyor. Kendini hazır program olarak kullanacaktır diyor. Ve bununla diyor Darwinizm materyalizmi tam susturacaktır diyor. Bu oluyor mu? Oluyor dünyada. Hakikaten Darwinizme materyalizme bakıyoruz. Bütün dünyada beli kırıldı. Beyni dağıldı. Yani bilimsel çalışmalarla hocamız da Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak Allah razı olsun vesile oluyor buna ama bu dünyada gerçekleşiyor yani bu anlatılanlar. Alametler oluyor. Arap ülkelerinde ayaklanma. Bunu tarif ediyor peygamberimiz. Hatta çok ilginç. Mesela Mısır'daki ayaklanmayı tarif ediyor peygamberimiz. Onun başında da diyor, kargaya benzeyen biri olacaktır diyor. Basık burunlu, basık burunlu, iri yarı, geniş omuzlu, uzun boylu diyor. Aa, bir bakıyoruz Mısır'da ayaklanma oluyor. Onun başında Hüsnü Mübarek var. Aynen hadiste tarif edildiği gibi. Orada diyor kılıçla saldırılar olacağını söylüyor. 2011 yılında kim kılıç kullanır? Değil mi? Dünyada olan bütün çatışmalarda bakıyorsunuz top, tüfek, tank, mermi, molotof kokteyli, bomba, bunlarla oluyor çatışma. Mısır'ın sokaklarında atların üzerinde eli kılıçlı olan adamlar halka saldırıyorlar. Filmi var, herkes girebilir, YouTube'dan bakabilir. Yani her söylenen gerçekleşiyor. Artık bunun öyle miydi, böyle miydi tartışması zaten olmaz. %100 olan bir konu. Hazreti Mehdi çok net olarak hayatta ve Peygamberimizin tarif ettiği şekliyle, yani onun soyundan olan, onun belirttiği fiziksel özellikleri olduğu gibi taşıyan.
Onun ahlakından olan.
Evet, çok güzel ahlaklı, çok Allah korkusu olan, içi titreyerek Allah'tan korkar diyor. Çok adaletli, bu fikri mücadeleyi yapan ve Darwinizmi, materyalizmi dünya çapında yerle bir eden inşallah. İstanbul'da faaliyet yapan, yani şu anda İstanbul'da faaliyet yaptı, o da hadislerde belirtildiğine göre o da gerçek. Şu anda İstanbul'da inşallah. Faaliyet yapıyor, Darwinizmi, materyalizmi eziyor. Geniş omuzlu, geniş alınlı, siyah saçlı, siyah sakallı, kenarlarda ince kevseç, altta meczum, düzeltilmiş sakalı olan. Yanağında açık renkli beni, alnında bir yara izi diyor ve tek kaş çatma çizgisi olan. Kaşları kavisli, Hilal hafif gibi. Çekik, Aynul Hadra, yeşil gözlü. Geniş omuzlu, geniş karınlı, uylukları da geniş olan, boydan boya geniş, başı geniş, orta boylu. Konuşurken ağırlıklı olarak sağ elini kullanan, iki kürek kemiğinin arasında Peygamberimizin sırtındaki bene benzer beni olan. Sağ göğsünde yaprak gibidir diyor böyle. Büyükçe yaprak şeklinde bir yine lekesi, ben gibi bir özelliği olan. Sağ bacağında bir beni olan. Adımlarını dışarı atarak yürüyen. Çok az kardeşi olan diyor, bir kardeşi var demek ki. Başka bir şehirde doğup İstanbul'a geldiğini bildiriyor. Evde doğmuştur diyor, evde doğacağını bildiriyor. Doğacağını anlıyoruz, evde doğacağını. Bu özellikler olan. Seyit olup Kafkaslar üzerinden geleceğini bildiriyor inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacak ve bildiriyor onu da. Hazreti Fatıma'nın soyundandır diyor inşallah. Seyit olacağını bildiriyor. Oradan Kafkaslar üzerinden ama Türkiye'ye geleceğini belirtiyor. Ve diyor Diyar Rum'dan diyor hiç ayrılmayacaktır diyor. Diyar Rum o zaman Türkiye için kullanılıyor. Yani Türklere ve İstanbul'a çok ona yakın hadiste dikkat çekiyor. Konstantiniye diyor. Medine'de, hangi Medine'de olacak diyorlar. Medine'nin fethini söylüyor. Altıncısı olarak diyor. Hangi Medine'nin fethi diyorlar. Hangi Medine ya Resulallah dediklerinde Konstantiniye diyor. Yani İstanbul'u söylüyor. İnşallah. Diyar Rum'dan ayrılmayacak diyor. Demek ki Hazreti Mehdi bütün bu 40 yıllık faaliyeti boyunca İslam Birliği kurulana kadar Türkiye'den ve İstanbul'dan ayrılmayacak. Yani İstanbul'a gelecek gençlik yaşında ama ondan sonraki dönemde 40 yıllık faaliyetleri boyunca İstanbul'dan ayrılmayacağını anlıyoruz inşallah. Bütün bu özelliklerini belirtiyor inşallah. İleri yaşlarda genç görünümlü olacaktır diyor. Beni İsrail görünümünde olacaktır diyor. Yani Türkiye'de olacak, Türk olacak. Mesela Arapçayı pek bilmeyecektir diyor. Bilmeyecektir diyor Arapçayı. Arapçayı bilmeyen Türkçe bilecek. Türkiye'de olduğuna göre Türkçe konuşan ama Arapçayı bilmeyen inşallah. Hiçbir kimsenin biatı boynunda olmayacaktır diyor. Hiçbir tarikata mensup olmayan. Yani dini bilgisi, vehbi, sahip olduğu vehbi ilimlerin kaynağı hiçbir şekilde bir cemaat, bir şeyh, ailesi, kimse olmayacak. Medrese eğitiminden geçmeyecek yani.
Mezhepleri ortadan kaldıracak inşallah.
Tabii inşallah. Ama vehbi ilimleri olacak. Yani bütün bu hurafeleri ortadan kaldıracak, deliller getirecek bir ilmi bilgisi var inşallah. Darwinizm ve materyalizm de ezen. Bu nasıl oluyor? Allah'ın dilemesiyle. Allah onu bir gecede eğitir diyor inşallah.
İnşallah.
Ya Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor. Ve hata yaptığı zaman hatasını düzelten bir melek. Ahkamda da masumdur diyor. Demek ki insanlar baktıkları zaman, çünkü insanlar uzak durduklarına göre Hazreti Mehdi'den yaptıklarını tam anlayamıyorlar. Bizim mezheplerimize aykırı hareket ederdi. İmam Rabbani ve Muhyiddin Arabi'nin nakillerinde mezheplerin aksine hareket ettiği için dönemin diyor uleması, yani sahtekar alimleri karşı çıkacaklar Hazreti Mehdi'ye. Hatta Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de 70 bin sarıklı diye bildiriyor zaten. Başları tıraşlı diyor. Böyle bunların başında da diyor Medineli bir alim olur diyor. Medineli alim, Medine neresiydi? Konstantiniyye'de tarif etti. İstanbul'da sahtekar, azılı bir münafık yobaz var. Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele eden. Diğerleri de onun etrafında onunla birlikte hareket ediyorlar. Yani bayağı bir münafık güruhu, yobazlar. Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele ediyorlar. Ama diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri hiçbir şey onu durduramaz diyor. Ordusu ve askerleri asla yenilmezler diyor. Peygamberimiz de dar çıksa ezer geçer diyor onları inşallah.
O yobaz münafık da sonunda helak olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
İnşallah.
Biter yani diyor inşallah.
Bugünkü bize ayrılan sürenin de sonuna geldik inşallah. Herkese hayırlı günler diliyoruz.